Aynı Zaman Bilim Yaratış programımıza hoş geldiniz. Yine Serdar hocamla güzel bir sohbet yapacağız inşallah.
İnşallah. Elhamdülillah, evet. Ahir zamandayız. Şimdi yolda gelirken biraz düşündüm de. Bize diyorlar ki neden ahir zamanı anlatıyorsunuz? Neden Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediyorsunuz? Neden Darwinist, materyalist, komünist, leninist, stalinist ve terörist düşüncelerin üzerine fikren gidiyorsunuz diyorlar ve daimi gündeminiz bunlar diyorlar ve hatta iman hakikatlerini biz her programda anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz zaten. Kim ne derse desin, kimse bizi dinlemeyiz, bu yönde konuşanları dinlemeyiz, ama Kur'an'la, hadislerle, İslam alimlerinin o güzel tavsiyeleriyle bize tavsiyede bulunanları da dinleriz. Başımızın üzerinde onların yerleri var. Şimdi biz niye anlatıyoruz? Hocamız bunu söylemişti. Çünkü bu konuyu hocamız kadar detaylı, sürekli ve istikrarlı anlatan yok. Tabii ki değerli İslam alimleri, büyüklerimiz var. Onlar da zaman zaman değiniyorlar bu konulara. Daha önce de bu konuları anlatanlar yoktu. Bak, bu da çok önemlidir. Ben eminim özellikle bizim memleketimizde, Türkiye'de birçok kardeşimizin ahir zamandan, Mehdi Aleyhisselam gibi ahir zamanın en büyük konularından bir tanesinden, Hazreti İsa Aleyhisselam gibi ahir zamanın en büyük konularından, ikinci kez yeryüzüne nuzulüyle ilgili eminim ki kimsenin haberi yoktu. Büyük bir kısım. Ve hatta tabii yani bu kadar detaylı haberi yoktu. Yoksa Mehdi Aleyhisselam dendiğinde tabii ki insanlar bir kulak dolması haberdardılar, ama bu kadar detaylı, bu kadar olağanüstü, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konunun bu kadar üzerinde durduğunu ve hatta onu hocamız söylemişti, sahabenin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 5 vakit günde Mehdi Aleyhisselam'ı sorduğunu, Hazreti Musa'nın Cenab-ı Allah'a 3 defa dua ettiğini, beni Mehdi yap diye, ve ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmadan önceki alametleri ve bu alametlerin gerçekleştiğini, bakın bunlardan insanların büyük çoğunluğunun haberi yoktu. Nasıl bakıyorduk biz bu ahir zaman alametlerine? Efendim işte Boğaz'da bir tanker efendim infilak etti, çarpıştı, havayı uçtu, aylarca yandı, İstanbul'u gece gündüz gibi aydınlattı. Bir trafik kazasıdır, denizde yapılmış bir kazadır, bir patlamadır. Efendim İran-Irak savaşı oldu. Tamam, savaştır. Bunlar zaten işte efendim geçinemiyorlardı. İşte başka güçlerin de müdahaleleriyle birbirlerine saldırdılar falan. Yani benim Amerika işte İran'a girdi. Niye girdi canım? Bir takım menfaatleri var, ondan girdi işte. İşte İran ordusu kayboldu. Irak ordusu kayboldu. Ondan sonra yani Allah Allah, herhalde korktular, kaçtılar. İşte İran'ın para, Irak'ın parası işte şey oldu, lağvedildi. Falan, o da olabilir. Ne bileyim Afganistan'daki durum, Afganistan'daki durum zaten hep öyleydi. İşte şimdi son, mesela bunlar hep en büyük ahir zaman alametlerindendir. Mısır'daki, Libya'daki olaylar. Ne var canım, işte 40 yıllık bir zalimane bir hükümdarlığın sonu. Tabii ki böyle olur yani. Ne var ki bunda? Halk artık gına geldi halka. Ayaklandılar. Bir iç savaş oluştu falan. Yani hangi ahir zamanda olan olaya baksak yorumlar hep böyleydi. Peki bize Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği ve tavsiye ettiği ve çok detaylı açıkladığı ahir zaman ve Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa Aleyhisselam şuurunu kim açtı? Biz ahir zamanda olan alametlere baktığımızda bunların ahir zaman alametleri olduğunu nereden anladık? Nasıl anladık? Peki daha önce bunları bilenler neredeydi? Niye anlatılmıyordu bunlar? Yani tabii ki kısmen o az önce söyledim. Çok kıymetli İslam alimleri var, onlar kısmen anlatıyorlar. Ama hocamız kadar üzerinde duran. Şimdi öyle olunca, hal böyle olunca tabii hocamız Allah razı olsun 1980 yılı itibarıyla olaya el koydu ilmen ve fikren. Ve ilmi ve fikri çalışmaları vesilesiyle biz hem bu ahir zaman Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa konularını çok iyi anladık ve ne kadar önemli ve ne kadar aciliyetli olduğunu, neyin? Türk İslam Birliği'nin dünya için tek kurtuluş olduğunu, Cenab-ı Allah'ın vesile ettiğini, Mehdi Aleyhisselam'ın dünyadaki bu zulmün, bu kanın durdurulması için, adaletin, huzurun, güvenin yeryüzüne tesis edilmesi için tek kurtuluş olduğunu, Cenab-ı Allah'ın onu vesile ettiğini anladık. Şimdi herkes biliyor. Bak hakikaten gelirken onu düşündüm. Böyle bazen oluyor. İşte yolda birileriyle tanışıyoruz, karşılaşıyoruz veya bir sohbet esnasında tanımadığım biriyle mesela aynı masada otururuz. Şöyle söz sözü açıyor. Mesela Mehdiyet'ten bahsediyorum, haberi var. Biliyor. Yani bayağı detaylı anlatıyor. Veya hocamıza buraya mesela misafirliğe gelen değerli kıymetli konuklar oluyor. Hepsi haberdar. Hem de bayağı detaylı biliyorlar. Yani hayret edilecek derecede. Mesela hocamız söylemişti. Mehdiyet artık dedi bütün evlere kadar girdi dedi. Yani yeryüzünü sardı Mehdiyet. Herkes haberdar. Şimdi bu çok önemli bir konu. Neden çok önemli bir konu? Çünkü hocamız söylemişti onu. İnsan ve dünya metafiziktir demişti. Şimdi bu olaylar da metafizik olaylardır. Cenab-ı Allah'ın kaderde takdir ettiği ve vakti ve yeri oluştuğunda olan olaylardır. Nedir bu olaylar? Mehdi Aleyhisselam'ın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu tarihlerden önce olan, ondan sonra da Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuratının beklenileceği olaylardır. Şimdi biz bunları izliyoruz. Bunlar dünyanın ve dünya tarihinin ve insanlık için en önemli, en önemli konulardandır. O yüzden anlatıyoruz. Şimdi bize derler ki, bu bir sorumluluk. Hocamız onu söylemişti. Ya kardeşim der adam, 10 yıl sonra Allah'ın izniyle işte ömür olanlar görecek. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı kafa gözüyle diyor Bediüzzaman Hazretleri, ömür olan görecek. O zaman bize birileri gelir de yakamıza yapışmazlar mı? Ya kardeşim bu kadar önemli bir konu varmış. Bu konu Peygamber Efendimiz'in çok detaylarıyla üzerinde durduğu bir konuymuş. Ve siz bu konuyu gayet iyi biliyormuşsunuz. Detaylarıyla biliyormuşsunuz. Neden bize anlatmadınız demezler mi? Derler. Peki biz ne cevap veririz o zaman? Yani insan utanır. İşte o zaman utanmamak için ve bu önemli ibadeti nedir o? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini Mehdi Aleyhisselam'la müjdelenin diyor, değil mi? Müjdeleşin diyor. Yerine getirmek için bunu ibadeten, yani Allah rızası için yapıyoruz. İleride de hiç kimse bize ya siz bu böyle bir konu vardı bize bunu niye anlatmadınız demesinler diye, bir yönüyle de tabii. Yoksa Allah rızası için yapıyoruz. Diğer taraftan da hocamızın bir kez daha, ki biz bunu binlerce defa gördük, haklı olduğunu, doğru söylediğini, Kur'an'ın tabii ki öncelikle hak olduğunu, Kur'an'da Cenab-ı Allah'ın vaatlerinin hak olduğunu, Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatımlarının, açıklamalarının hak olduğunu görmemiz çok önemlidir. Çünkü bütün bunları biz Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde de göreceğiz. Bak şimdi görüyoruz. O zaman da göreceğiz. Peki bunların karşısında bir de hayır efendim böyle bir şey yok diyen bir kafa var değil mi? Nedir o? Ya ahir zamandayız tamam ama işte Mehdi Aleyhisselam, ya yok canım Mehdi Aleyhisselam diye bir konu yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sürü birçok hadisi var. Bunlar ne diyoruz? Ay yok yok onlar diyor efendim işte böyle olmadık akla mantığa ve adetullah'a uygun olmayan açıklamalarla onları perdelemeye çalışan adeta hocamız söylemişti bir mühendislik çalışması yapan, insanların kafasını karıştırmaya çalışan bir kafa var. Yani Mehdiyet'i önlemeye çalışan, önüne geçmeye çalışan, ertelemeye çalışan veya ileriye atan bir kafa var karşımızda. Fikri bir kafa tabii bu kafa derken. Bir de böyle bir çalışma var. Bak bunlar da inşallah Allah onlara uzun ömür versin. 10 sene sonra çok utanacaklar bu yaptıklarını. Pişman olacaklar. Yani çünkü ne biliyor musun? Bütün herkes bunların yalan söylediğine fiilen şahit olacak.
Tövbe edecek vakitleri olmazsa da ahirette sonsuz bir pişman.
İnşallah tövbe ederler. Tabii çünkü hem Cenab-ı Allah'ın ayetlerine aykırı hem de Peygamber Efendimiz'e itaat etmemiş oluyorlar. Peygamber Efendimiz'in açık emri vardır. Mehdi Aleyhisselam'la müjdeleşin der, buyurur ve olağanüstü zor şartlarda dahi olsa onu bulacaksınız diyor. Nasıl o şartlar? Karda. Ve bak hiçbir araç gereç olmasa dahi ne yapacaksın diyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Sürüneceksin diyor. O halde bile olsan ahir zamanda ben öyle bir tarif yaptım ki diyor. Samimi, vicdanı açık, kalbi açık, kalp gözü açık olan samimi insanlar benim torunumu görecekler diyor. Gözle, kafa gözüyle. Kalben de görecekler, kafa gözüyle görecekler. O kadar detaylı anlattım diyor. O yüzden de işte zor şartlarda da olsa gideceksin, onu bulacaksın diyor. Bu şimdi kime bu emir? Ya Peygamber Efendimiz sahabeye demiyor ki bunu. 1400 sene sonra kendisinden yaşayacak olan Müslümanlara diyor. Kim bu Müslümanlar? Biz şimdi neredeyiz? Yani sahabe dönemi mi yaşıyoruz biz? Hayır. Ahir zamandayız. Müslümanız elhamdülillah. Tamam işte bize söylüyor. Bütün Müslümanlara söylüyor. Peygamberimiz buyuruyor. Biz nasıl olur da bundan yüz çevireceğiz? Nasıl olur da biz dikkate almayacağız? İstiyorlar ki biz peygamberimizin sözünü yerine getirmeyelim mesela. Bir kafa var. Mesela adam diyor ki ben ehli sünnetim diyor ya. Ya ne güzel, tamam, biz de ehli sünnetiz diyoruz. Biz diyoruz ki madem öyle diyoruz, Peygamber Efendimiz'in çok güzel müjdeleri var diyoruz ahir zamanla ilgili. Ahir zamanda olduğumuz bir gerçek. Bunlara ne diyorsun diyoruz. Böyle sakalını karıştırıyor, bir şeyler yapıyor, göbeğiyle oynuyor falan. Onlar mı diyor, onlar masal diyor haşa. Cenab-ı Allah da buyuruyor işte, geçmişlerin masalları derler diyor. Tam ayettir, birebir, tam uygundur yani. Ne masalı kardeşim? Masal olsa bu kadar anlatılır mı? Peygamber Efendimiz haşa masal mı anlatmış? Haşa. Onu diyor. Yani böyle bir iftira, böyle bir çirkin tavır bizi çok tedirgin ediyor. Yani biz peygamberimizi tabii ki hocamızdan, onu da hocamız vesilesi öğrendik. Çok seviyoruz. Çok mübarek bir şey. Allah'ın en sevgili kuludur. Onun söylediği, ağzından çıkan her kelime olağanüstü derecede samimi Müslümanlar için önemlidir. Biz her kelimesini alır, günlerce düşünürüz Peygamber Efendimiz'in ağzından çıkan. Anlamaya çalışırız, derin tefekkür ederiz. Sana ne oluyor öyle? Yok efendim öyle şeyler yok. İşte böyle bir masalsı anlatımla insanları yanıltıyorsun. Olur mu öyle şey? Bunun vebali var. Ya bu gerçek, gerçek. Onu anlamadı bazı kişiler. Yani Mehdi Aleyhisselam gerçektir. İstanbul'dadır. Peygamber Efendimiz söylemiş, buyurmuş. İstanbul'da. Yaşıyor. Anne babadan doğmuştur. Eğitimini almıştır. Ondan sonra çok çok az, herkesin bildiği kadar Arapça bilir. İşte Şeyh Yasin Ahmet hocamız da çok güzel açıklıyor. Gayet güzel tarif etmiştir. İlmi çalışmalar yapacaktır, yapmaktadır. 10 sene sonra da herkes görecek zaten kafa gözüyle. Ya bu gerçek. Mehdiyet, hocamız söylemişti, bir kaderdir dedi. Bunu anlamadılar onlar. Zannediyorlar ki hani o çok klasiktir. Böyle birine bir oyun yaparsın. Biri bir çıkış yapmak ister. Herkes bilir onu. Onun karşısında duran fikri yapı her neyse veya organizasyon ona böyle bir şey, etrafını sarar, bir oyunlar yapar, işte ne bileyim bazı basın yayın organlarını kullanır. Yani gücü neyse elindeki onları kullanır, alaşağı ederler. Ona alışmış bir kafa var. Mehdiyet'te böyle zannediyorlar. Yani biz böyle oyunlar yaparız, tuzak kurarız, ne bileyim iftira ederiz. Efendim bir yalan atarız, herkesi inandırırız, onun aleyhinde bir şey olur. Veya ne bileyim bir yalancı şahitler buluruz, bak böyle yaptı dedirtiriz, onlara da para veririz, böyle bir teşkilat yaparız, ilgili kişiyi de oyuna getiririz gibi bir kafa var. Öyle değil, yanılıyorlar, öyle değil. Sen tuzak kurarsın ama Cenab-ı Allah buyuruyor, tuzak kuranların şeytanın Allah'a sınırım en hayırlısıdır diyor. Onlar bir tuzak kurdular diyor, Cenab-ı Allah o tuzakları bozdu diyor. Bir tuzak da Cenab-ı Allah kuruyor, o tuzağı da Cenab-ı Allah kurar. Ama tuzağın en büyüğünü, esas netice alınacak, sonuca götürecek tuzağı Cenab-ı Allah kurar. Cenab-ı Allah müminlerin aleyhine yol vermem diyor. Yani öyle inkarcılar veya Mehdi Aleyhisselam'ın karşında duracak ahir zamandaki ki onları da Peygamber Efendimiz tarif etmiştir kimler ve nasıl görünümde olacaklarını. Bu kişiler Mehdi Aleyhisselam'ın karşısında durabileceklerini zannediyorlar ama bu bir zandır. Yanlış bir zandır, suizandır. Böyle bir şey yapamayacaklar. Yapamamaktadırlar. Nereden anlıyoruz? Bak, kime sorsak Mehdi'den haberi var. Kime sorsak Hazreti Mehdi'yi bekliyor. Kime sorsak Hazreti İsa evet gelecek diyor. Geldi diyor. Bütün bu dünyadaki global olaylarda onun çalışmalarının eseridir diyorlar. Gördün mü ne oldu? Sen anlatıp duruyordun. Mehdi gelmeyecek, işte geldi geçti. Siz bakmayın böyle şeyler yok. İşinize gücünüze bakın. Efendim ticaretinizi yapın. Bunlara önem vermeyin diyordun değil mi? Ne oldu peki? Çirkin bir çalışma yaptın. Netice aldın mı? Alamadın. Niye alamadın? Çünkü kaderi değiştiremezsin. O yüzden bu kişiler akıllarını başlarına alsınlar. Hatta Bediüzzaman Hazretleri'nin buyurduğu gibi akıllarını imanla başınıza alın diyor, imanla. Yani tövbe etsinler, Peygamber Efendimiz'in anlattıklarını, vicdanlarının sesini dinleyerek hem anlamaya gayret etsinler hem de anlatsınlar. Bu Mehdi gelmeyecek, ayrı zamanda değiliz, Hazreti İsa gelmeyecek söylemlerinden de vazgeçsinler. Hem bu dünyada 10 yıl, bak fazla değil. Biz de buradayız Allah ömür verirse. Hocamız da söyledi. 10 yıl sonra onlar da görecek bunu. Bak evlerinden çıkamazlar ha söyleyeyim. Utançlarından. Herkes de bunları çok yadırgarlar. Kötü gözle bakarlar. Ya yalancı olarak bilinmek çok aşağılayıcı bir şeydir yani. Hem yalancısın hem de yalan söylediğini herkes biliyor. Yani çok aşağılı, çok küçük düşürücü bir şey. Dünyada aşağılanırlar ama en büyük aşağılanma ahirette olur. Hor ve aşağılık kılarız buyuruyor Cenab-ı Allah, şeytanın Allah'ı sınırım. Onun için bundan vazgeçsinler diye her gün anlatıyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz. Tam Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin buyurduğu gibi, onun o güzel çalışmalarını, Risale-i Nur çalışmalarını da durdurmak isteyen inkarcı bir yapı var onun döneminde karşısında. Çok hakikaten zulmediyorlar, çok eziyet ediyorlar o güzeller güzeli mübarek insana. Ama tabii ona vız gelir yani, hiç öyle bir şey olmamıştır Allah'ın izniyle, hiç umursamamıştır. Cenab-ı Allah çok yakın, çok mübarek biridir Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Onun o güzel nurlu çalışmalarını, faydalı çalışmalarını durdurmak isteyen akıma cevap veriyor. Diyor ki yaptığımız bu çalışmalarda diyor durmayacağız diyor. Sonra ilave ediyor, durduramayacaksınız da diyor, susmayacağız diyor, susturamayacaksınız da diyor. Bak işte kader bu soru. Mehdiyet de böyledir. Durduramayacaklar, susturamayacaklar. Allah'ın dilemesiyle tabii inşallah.
İnşallah. Ya tabii bazı insanlarda çok lakayt bir durum olabiliyor. Yani mesela yine benim de şahit olduğum konuşmalar, olaylara baktığımda hani böyle hiç hayatın içerisinde dalmış. Yani olayların ne yönde olduğu, mesela ayrı zamanda mıyız, neredeyiz? Yani mesela Allah'ın verdiği özellikler var üstünde. Milyon tane, trilyon tane, hatta böyle Allah sayamazsınız genelleme yaparak bile buyuruyor. O kadar nimetin içerisinde hani ben zaten işte yemeğimi yerim, gezerim, dolaşırım, işte lay lay lay, ondan sonra zaten belli bir yaştan sonra da öleceğiz. Zaten dünya, hayatta bitecek bizim için. Sonsuz hayatta yok gibi bir mantık var. Ve hatta bakıyoruz işte bazı Müslüman kardeşlerimize, işte ya Mehdi gelmezse diye bir endişe var. İşte ya beklenen kişi çıkmazsa, veyahut da işte biz işlerimize güçlerimize bakalım, işlerimizle uğraşalım, ticaretimizi yapalım, işte evliliklerimizi yapalım, ondan sonra başka işlerle uğraşalım. İşte Mehdiyet'te bundan dediğin gibi Serdar Hocam, işte 570 sene sonra veyahut da gelmiştir geçmiştir gibi mantıklar ileri sürebiliyorlar. Yani bu düşünmemekten kaynaklanıyor. Mesela Allah'ın ayetlerini okumamaktan kaynaklanıyor. Peygamberimizin hadislerini araştırmamaktan kaynaklanıyor. Yani yoksa bir insan baktığı zaman iman hikmetleriyle Allah'ın varlığını bir kere net anlar. Sonra Kur'an'a bakar. Kur'an'ı okuduğu zaman zaten sadece okuması yeterlidir hak kitabı olduğunu anlaması için. Bir de Allah Kur'an mucizelerini yaratmış. Onları okuduğu zaman da kesin bir bilgiyle iman eder. Peygamberimizin hadislerine baktığı zaman ayrı zamanda olduğumuzu çok net bir şekilde anlar. Ve nasıl bir yaşantı içerisinde olduğumuzu çok hani çok bir günlük bir konudur yani. Normalde samimi niyet eden bir insan için. Yani biz ne yapıyoruz, niye buradayız, nasıl bir dönemdeyiz ve ne yapmamız gerekiyor? Sorularının cevabı, yani mesela hocamızın sadece sıfır bilgiyle birisi otursun, hocamızın işte harunyahya.org sitesine girsin, oradan birkaç araştırmayla dünyanın da şu anda niye varız, ne yapmamız gerekiyor, hangi dönemdeyiz çok net anlar. Yani hepsini Allah'ın izniyle hocamız Kur'an ayetleri, Peygamberimizin hadisleri doğrusunda yaptığı anlatımlarla çok net bir şekilde ortaya koydu. Biz de zaten hocamız vesilesiyle öğrendik. Mesela Allah'ın sünneti var. Sünnetullah diye geçiyor. Allah'ın kanunları. Allah hiçbir değişim bulamazsın buyuruyor ayetinde. Hiçbir dönüşüm de bulamazsın buyuruyor. Yani her zaman aynı olacağını bildiriyor. Mesela elçiler geliyor, elçiler ilk başta delilikle suçlanıyor. Mesela Kur'an'a baktığımız zaman Allah ayetlerde bildirmiş. Mesela Hazreti Musa ile ilgili Şuara suresi 27. ayette şeytan Allah'a sığınır. Firavun dedi ki şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz gerçekten bir delildir diyor Firavun. Hazreti Musa'ya iftira atıyor mesela, delilik iftirası atıyor. Mesela yine başka Duhan suresi 14. ayette sonra ondan yüz çevirdiler ve dediler ki bu öğretilmiş bir delildir dediler. Yine başka bir peygamber için. Zariyat suresi 39. ayette yine büyücü veya delidir ifadesi geçiyor. Hazreti Nuh'a karşı Kamer suresi 9. ayette kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Böylece kulumuz Nuh'u yalanladılar ve delidir dediler. O baskı altına alınıp engellenmişti. Yani elçiler kavimlerine geldiği zaman ve ilk tebliğlerini yaptığı zaman delilik iftirasıyla karşılaşıyorlar. Yani bu çok güzel bir alamettir aslında. Yani bir insana delilik iftirası atılması. Mesela Bediüzzaman Hazretlerine de gelip ilk tebliğ yapmaya başladığında haşa Bediüzzaman'a deli demeye kalktılar. Sonradan başka yabancı bir doktor gelip eğer Bediüzzaman deliyse dünyada akıllı insan yoktur diye bir sonuç çıkartıp Bediüzzaman'ın deli olmadığını haşa söyledi. Tabii bütün peygamberlere yapılan şey bu ve peygamberlerin yaşadığı çok fazla olaylar var. Çok fazla iftiralar var. Mesela Hazreti Yusuf bu peygamberlerden bir tanesi. Hazreti Yusuf'un hayatı da çok gerçekten ibretlik bizim için. Çünkü Hazreti Mehdi ile de çok birbirine benzeyeceğini peygamberimiz bildiriyor Hazreti Yusuf'un hayatının. Mesela Hazreti Yusuf'un yakışıklılığıyla bilinen bir peygamber. Bütün peygamberler çok güzel zaten. Ama Hazreti Yusuf'un böyle çok üstün bir tarafı olarak bildiriliyor, bir yönü olarak bildiriliyor. Mesela Hazreti Mehdi de cennetin yakışıklı delikanlısıdır buyuruyor peygamberimiz. Yani Hazreti Mehdi ile öyle bir benzerliği var. Mesela Yusuf suresi 20. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Onu ucuz bir fiyata, sayısı belli, birkaç dirheme sattılar. Onu pek önemsemediler diyor Allah ayette Hazreti Yusuf'u. Demek ki Hazreti Yusuf'u ilk gençlik dönemlerinde pek fazla önemsemiyorlar. Yani Hazreti Mehdi ile benzerlikleri var Hazreti Yusuf'un. O yüzden Hazreti Yusuf kıssasını o yönde düşünmek çok önemli. O yönde okumak çok önemli. Mesela Hazreti Yusuf iftiraya uğruyor belli bir yaşa geldikten sonra. Mesela Yusuf suresi yine 25. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Kapıya doğru ikisi de koştular. Kadın onun gömleğini arkadan çekip yırttı. Tam kapının yanında kadının efendisiyle karşılaştılar. Kadın dedi ki ailene kötülük isteyenin zindana atılmaktan veya acı bir azaptan başka cezası ne olabilir? Yani Hazreti Yusuf'u biliyoruz oradaki saraydaki kadın işte onunla cinsel ilişkiye girmek istiyor. Hazreti Yusuf da kabul etmeyip odadan kaçmaya çalışınca gömleğini arkadan yırtıyor. Tam kapıdan çıkarlarken kadının işte kocasına rastlıyorlar ve kadın da Hazreti Yusuf'un ona sahip olmak istediği gibi bir iftira atıyor. Ve ondan sonra mesela diğer ayetlerde onun gömleğinin arkadan çekip yırtıldığını gördüğü zaman kocası, yani arkadan yırtıldıysa demek ki kadın böyle bir şeye teşebbüs etmiş manasına geliyor. Kocası da şunu söylüyor. Doğrusu bu sizin düzeninizden biridir. Yani kadının düzeninden biridir diyor. Gerçekten sizin düzeniniz çok büyüktür. Yani kadınların düzeni büyüktür diye bir şey söylüyor oradaki kocası. Yusuf sen bundan yüz çevir. Sen de kadın günahın dolayısıyla bağışlanma dile. Doğrusu sen günahkarlardan oldun. Yani kocası burada kendi karısının Hazreti Yusuf'a sahip olmak istediğini ve Hazreti Yusuf'un bunu istemeyerek iffetli davrandığını fark ediyor. Diyor ki Hazreti Yusuf'a kocası sen yüz çevir diyor. Tamam diyor sen haklısın diyor. Senin bir suçun yok diyor. Sen de kadın diyor. Günahın dolayısıyla bağışlanma dile sen günahkarlardan oldun diyor. Yani sen suçlusun diyor. Yani Hazreti Yusuf'un suçsuz olduğunu oradaki kişi kabul ediyor ve görüyor. Şimdi sonra Hazreti Yusuf haklı olmasına rağmen dedikodular başlıyor. Mesela Yusuf suresi 30. ayette şehirde bir takım kadınlar Aziz Vezir'in karısı kendi uşağının nefsinden buna dalmak istiyormuş. Öyle ki sevgi onun bağrını silmiş. Biz doğrusu onun açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz dedi. Ve işte kadın yine diğer kadınları saraya davet edip Hazreti Yusuf'un güzelliğini gösteriyor. İşte beni suçluyorsunuz ama diyor Hazreti Yusuf çok yakışıklı diyor. Ben o yüzden böyle bir şey kalkıştım diyor. Hatta kadınlar ellerini kesiyorlar Hazreti Yusuf'u gördükleri zaman. Onun yakışıklılığı, heybeti, imani güzelliği nedeniyle. Hatta bir melek olarak. Yani sen insan olamazsın, meleksin. Melek olabilirsin diye Allah'ı tenzih ederek söylüyorlar. Ve Hazreti Yusuf da şöyle diyor ayette inşallah. Kendi ifadesiyle Allah'ın ayeti. Yusuf dedi ki Rabbim zindan bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan onlara korkarım, eğilim gösterir. Böylece cahillerden olurum. Böylece Rabbi duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerinden kendisini uzaklaştırdı. Çünkü o iştendir, bilendir. Ve sonra bakıyoruz, bakın kocası tüm delillerin Hazreti Yusuf'un lehine olduğunu görmesine rağmen, yani diyor ki Yusuf sen haklısın diyor. Kadın sen de günaha girdin diyor. Allah'tan bağışlanma dile diyor. Sen de Yusuf Allah, yani sabırlı olmasını hatta tavsiye ediyor. Sonra onlar da Yusuf'un iffetine ilişkin delilleri görmelerinin ardından, bakın Hazreti Yusuf'un suçsuz olduğuna dair delilleri görmelerine rağmen mutlaka onu belli bir vakte kadar zindanda atmak görüşü ağır bastı. Bakın diyorlar ki, demek ki Hazreti Yusuf'a karşı sen suçsuzsun diyorlar. Yani senin bir suçun yok diyorlar. Biz seninle suçsuz olduğuna dair delilleri de gördük diyorlar. Sonra Hazreti Yusuf yanından ayrıldıktan sonra ama bizim zindana atma görüşü ağır bastı diyorlar. Çok enteresan bir durum bakın, yani bu çok manidar bir durum. Yani Hazreti Yusuf'un böyle bir şeyle karşılaşması, suçsuz olduğu biline biline hakkında zindan kararının çıkartılmaya çalışılması ve en sonunda çıkartılması gerçekten çok metafizik bir durum. Tabii Allah'ın bir nimeti aslında Hazreti Yusuf'a karşı, Hazreti Yusuf'a verdiği bir nimet bu. Ve yine baktığımız zaman diğer peygamberlerle de aynı şeyi görüyoruz. Fakat bunların hepsi Allah'ın kaderinde olan şeyler. Mesela Rahat Suresi 42. ayette şeytan Allah'a sığınıp onlardan öncekilerde hileli düzenler kurmuşlardı. Fakat düzen kuruculuğun tümü Allah'a aittir. Yani Hazreti Yusuf'a karşı mesela düzen kurmaya çalışıyorlar. Hatta diğer elçilere karşı düzen kurmaya çalışıyorlar. Hazreti Mehdi geldiğinde ona karşı da mesela düzen kurmaya çalışıyorlar. Ama düzenlerin tamamı Allah'a ait. Bunun farkında olamıyorlar. Her bir nefsin ne kazandığını o bilir. Bu yurdun sonu kimindir? İnkar edenler pek yakında bileceklerdir. Yani Allah ayetinde yurdun en güzel olanın sonunun, dünyanın da inşallah ayrı zamanda Müslümanlar için son dönemde Müslümanlara ait olacağını, aynı zamanda ahiretin de Müslümanlara ait olacağını bildiriyor inşallah. Ve mesela dediğimiz gibi diğer peygamberler de mesela işte zina iftirası atılıyor, delilik iftirası atılıyor, çıkarcılık iftirası atılıyor. İşte gençleri etrafına toplayıp onları kandırdığına dair, mesela çünkü peygamberlerin etrafında her zaman gençler toplanmıştır. Mesela Musa kavminden, genç zürriyetinden başka ona iman eden olmadı buyuruyor Allah ayette. Yine peygamberimizin de etrafında çok az sayıda genç toplanmıştır ilk tebliğine başladığı zamanda. O dönemde de işte gençleri etrafına toplayıp işte haşa, peygamberimizi tenzih ederek söylüyorum, peygamber olduğuna inandırıp onları kandırdı diye iftiralar atıyorlardı. Bütün peygamberlere aynı şey yapılmıştır. Yani etrafında gençleri toplayıp onu işte peygamber olduğuna, elçi olduğuna inandırıp bu gençleri, ondan sonra onlardan çıkar elde etmeye çalışıyor. Mesela Bediüzzaman Hazretleri'ne de aynı iftira atılmıştır. Yani tüm hayatı zindanlarda geçen bir insan, mübarek bir insan ve kalkıp böyle mübarek bir insana çıkar elde etmek için böyle bir şey yapıyor diyecek kadar ileri gitmişlerdir. Aynı şey tabii diğer elçiler için de yapıldığını görüyoruz inşallah. Hazreti Yusuf da çok büyük zorluklardan geçiyor. Yani ayetlerde biraz önce söylediğimiz gibi. İnşallah ben yine başka ayetlerden, mesela biraz önce söylediğim ayeti okuyayım. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden, gençlerinden başka Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırma korkusuyla iman eden olmadı. Yani mutlaka dediğimiz gibi gençlerden oluşuyor ilk iman edenler. Ve önde gelen şımaran bir topluluk oluyor. Elçinin gönderildiği kavimde. Onu da Allah şöyle bildiriyor Sebe suresinde. Şeytan Allah'a sığınırım. Biz hangi ülkeye bir uyarıcı gönderdikse mutlaka onun refah içinde şımaran önde gelenleri, bakın önde gelen bir kavim var, yani bir topluluk var. Ülkenin içerisinde önde gelen, yani böyle işte bürokrasi de olsun, işte üst rütbeli, üst düzey yönetici gibi işte veyahut da siyasette görevli, refah içinde şımarmış önde gelenleri, gerçekten biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz demişlerdir. Yani kibirli ve gururlu böyle bir yapıları var. Ondan dolayı diyorlar ki biz bunu tanımıyoruz diyorlar. Yani olan elçisinin söylediği şeyleri tanımadıklarını söylüyorlar ve biz mallar ve evlatlar bakımından daha çoğunluktayız ve bir azaba uğratılacak da değiliz gibi bir iddiaları var Kur'an'da Allah'ın bildirdiği. Tabii biz öyle olmayacağını biliyoruz. Yani çünkü her zaman elçiler Allah'ın dilemesiyle galip geliyorlar. Yani ne kadar iftiraya da uğrasınlar, isterse Hazreti Yusuf gibi zindana atılsın, isterse işkence yapılsın, öldürülmeye kalkılsın, şehit edilmeye kalkılsın, hiçbir şekilde mesela etrafındaki insanların, peygamberimizin etrafındaki insanların dağılması için o devrin müşrikleri ve kafirleri çok fazla uğraştılar. Hiçbir şekilde başarılı olamadılar. Şu anda görüyoruz. İslam yani tüm yeryüzünü kapladı 1400 sene içerisinde. Şu anda 1,5-2 milyar civarında Müslüman var. 1,5 milyarı geçti, 2 milyara doğru yaklaşıyor. Ve şu son dönemde özellikle çok fazla arttı. Mesela bundan bir 30 sene önce Müslümanların sayısı zannediyorum 300-400 milyon civarlarındaydı. 350 milyon gibi bir rakamdı. Bakın 30 sene içerisinde 4 katına çıktı. Bir 30 sene içerisinde yine 4 katına çıkacağı belli oluyor buradan, bu gidişata göre. Dolayısıyla tüm dünyayı kaplayacağını inşallah biz anlıyoruz. Yani düşünsenize, yani son 1400 sene boyunca artış oluyor ama son 30 senede muazzam bir artış oluyor Müslümanların sayısında ve şu anda zaten hani dünya çapında her gün Müslüman olanların sayısı çok fazlaca, astronomik rakamlarla Allah'ın izniyle. Zaten onunla ilgili videolar yapmışlar internette. Evet. Görüyoruz yani Müslüman olmayan kişiler. Diyorlar ki işte bundan 30 sene sonra Fransa Müslüman bir ülke olacak diyorlar. Almanya 25 sene sonra diyorlar Müslüman bir ülke olacak diyorlar. İnşallah öyle olacak.
Yani. İnşallah. Şimdi az önce de söyledik. Mesela biz burada her gün Allah'ın izniyle, dilemesiyle tabii Mehdi Aleyhisselam'ı, ahir zamanı ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ı anıyoruz, bahsediyoruz. Kur'an'dan, hadis-i şeriflerin bize gösterdiği yoldan ve İslam alimlerinin önemli açıklamalarından destek alarak ve onlara dayanarak anlatıyoruz. Şimdi bizim bu anlatımlarımızın karşısında duran bir yapı da var demiştik. Bakın ikisinde de hayır var. Yani biz burada anlatıyoruz ya her gün. Çok büyük hayır var inşallah. Bizim karşımızda Kur'an-ı Kerim'e, hadisi şeriflere ve İslam alimlerinin anlatımlarına karşı anlatım yapanların anlatımlarında da çok büyük hayırlar var. Onlar da tabii ki her şey olduğu gibi Cenab-ı Allah yaratır. Onların ağzından çıkan her kelimeyi, her cümleyi, her anlatımı Cenab-ı Allah yaratır. Şeytan Allah'sının nutku verip konuşturan Allah'tır buyuruyor Cenab-ı Allah ayeti kerimede. Onları da Allah konuşturuyor. Tabii ki bu fikri yapının karşısında duran bir yapı olmalı. Bu önemli. Çünkü o yapı müminlerin şevkini, heyecanını arttıran bir yapıdır. Yani yakıtı gibidir, oksijeni gibidir. Mesela işte görüyorsunuz biri çıkıyor Mehdi Aleyhisselam aleyhinde bir şey söylüyor veya gelmeyecek diyor. Ne oluyor? Biz coşuyoruz. Hemen oturuyoruz, anlatıyoruz. Hayır efendim, yalan söylüyorsun diyoruz. Doğru söylemiyorsun. Bize kaynak göster diyoruz. Hemen biz Peygamber Efendimiz'in anlattıklarını, buyurduklarını Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen toparlıyoruz, anlatıyoruz burada. Gösteriyoruz. Bütün dünya o kişinin yalan söylediğini hemen görüyor. Mesela çok büyük hayır oluyor bu. Yani hayırlardan bir tanesi. Biz Cenab-ı Allah'ın ayetlerin aleyhinde konuşanların, Cenab-ı Allah değil mi? Ayetlerin aleyhinde konuşanları, hadislerin aleyhinde konuşanları fikren hocamız ne yapıyor? Darmadağın ediyor. Neyle? Ayetlerle, yine hadis-i şeriflerle ve ilimle tabii ki. Yapmış olduğu çalışmalarla. Bunda çok büyük hayır var. Sonuç ne oluyor? Burası çok önemli. Sonuçta insanlar o kişinin doğru söylemediğini, yani açıkça yalan söylediğini, nefsine uyduğunu, hocamızın da Kur'an'a dayanarak, hadislere dayanarak akıllı, vicdanlı, adetullah'a uygun açıklamalarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Görüyorlar ve hemen hocamızın doğru söylediğini anlıyorlar. O kişilerin de yalan söylediğini anlıyorlar. Bak ne kadar güzel oluyor. Yine hayır var onlarda. Yani bir izleyenlerimiz ve Mehdi Aleyhisselam'ı büyük bir aşkla, şevkle, coşkuyla bekleyen kardeşlerimiz YS'e düşmesinler. Yanlış olur o. Bırakın isteyen istediğini söylesin. O iyi oluyor. Biz daha da şevkleniyoruz. Daha da heyecanlanıyoruz. Daha çok araştırmalar yapıyoruz. Mesela bir yalan atıyor ortaya. O bizi aslında araştırma yapmaya sevk ediyor. Haberi yok. Yani bilse onu demez. Çünkü o böyle bir şey atıyor ortaya. Zannediyor ki o söyledi. Sonra işte çekip gidecek evinde barkında, işte mutfakta efendim yumurta yapacak. Öyle zannediyor. Biz öyle değiliz. Sen eğer ayetlerin aleyhinde konuşursan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinin aleyhinde konuşursan, yanlış anlatırsan karşında hocamızı ve bizleri bulursun. İnşallah. Ve biz bir de vazgeçmeyiz Allah'ın dilemesiyle. Fikren bunları gece gündüz anlatırız sana. Ta ki sen tamam ya pardon diyene kadar, pes ettim diyene kadar. Ha demesen ne olur fark etmez. Bizim öyle bir şeyin peşinde değiliz. Biz yine anlatırız. Sana bunları tek tek öğretiriz. Şimdi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan bahsedilmesi de ahir zaman alameti. Bak ne yapsalar çıkamıyorlar. Yani evet. Ne yapsalar Mehdi Aleyhisselam'a hizmet ediyorlar. Bilse yapmaz ha. Yani evden çıkmaz. Sırf Mehdi Aleyhisselam'a hizmet etmemek için. Bilse. Bilmediği için zannediyor ki ben bu konuşmaları yaparak, aleyhinde konuşarak onu engellerim, durdururum, çalışmalarını işte azaltırım ve ne bileyim talebelerini korkuturum vesaire gibi bir takım böyle zahiri, cahilce düşüncelere, fikirlere, hayallere kapılmış. Ne yapıyor? Elinden geldiğince anlatıyor da anlatıyor yalanları. E peki ne oluyor? E görüyorsun işte bak Mehdiyet her eve girmiş. Herkesin haberi var. Senin sayende bir yönüyle vesile olmuşsun yani. Bilse yapar mı? Yapmaz. Demek ki ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'ın lehinde ve aleyhinde gibi görünen her konuşma yine Mehdi Aleyhisselam'a, ahir zamana ve Müslümanlara hizmet anlamına geliyormuş. Mesela bir hadis-i şerifte bu konu da çok güzel açıklanmış. Ali bin Hüsamettin el-Muttaki Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri Kahraman Neşret sayfa 33'te. Şimdi onu okuyalım. Semadan bir münadi Hak Ali Muhammed'dir şeklinde bağırdığı zaman Hazreti Mehdi zuhur eder. Herkes sadece ondan konuşur, onun sevgisini içer ve ondan başka bir şeyden bahsetmezler. Gördün mü? Bak yani harikadır bu ya. Olağanüstü bir şey. Peygamberimiz bunu kendi vaktinde, kendisinden 1400 yıl sonra olacak toplumsal bir olayı tam açıklamış, yani tam anlatmış. Şu an ne görüyoruz? Ve bak bu da çok önemli, o da çok manidardır. Hicri 1400'de geliyor değil mi Hazreti Mehdi Aleyhisselam? 1400, yani 1980'lere geliyor. 1980 öncesine bakıyorsun, o ilgili kişilerde bir sessizlik var. Yani böyle bir gündem yok yani. Mehdi geldi, gelecek, hayır gelmeyecek, yok canım ne işte, olur mu öyle şey, bilmem kaç sene sonra gelecek, bu yüzyılda gelmeyecek. Böyle bir konu yok. Ama tam Peygamberimizin tarif ettiği yıl geliyor, Hicri 1400-1980, hop bunlar başlıyorlar anlatmaya. Mehdi'yi anlatıyorlar. Bak işte Allah'ın kaderi, takdiri ilahi. Yani vakti geliyor, tecelli ediyor. E peki ondan önce niye bu konu bu kadar gündemde değildi? Lehte veya aleyhte. Yani herhangi bir şekilde bu kadar gündemde değildi. E bu da çok acayip. Bu da çok harika bir durum. Hicri 1400'den sonra herkes gelmesini isteyen, gelmesini istemeyen olsun. Herkes Mehdi'den bahsetmeye başladı. Çok acayip. Yani bu da demek ki Mehdi Aleyhisselam'ın geldiğinin alametiymiş. Neymiş o? Bak. Herkes sadece ondan konuşur, onun sevgisini içer ve ondan başka bir şeyden bahsetmez buyuruyor hadisi şerifte. E tamam işte, semadan bir münadi diyor. Nedir o? İşte demek ki öyle bir nida var ki, bu nida belli ki Bediüzzaman Hazretleri'nin tarifiyle dünyanın geniş dairesinde diyor değil mi? Hayatın geniş dairesi, dünyanın geniş dairesi. İşte televizyon, internet, şu anki teknolojik gelişmiş imkanlar semadan vesilesiyle. Evet, vesilesiyle televizyon kanalıyla semadan yayın yapılıyor. Mehdi Aleyhisselam'la alakalı, ahir zamanla alakalı, Hazreti İsa Aleyhisselam'la alakalı. Ya bunda anlaşılmayacak bir şey yok, bu çok açık. Eğer adetullah uygun anlatılırsa doğru tarif budur. Şu anda da bunu görüyoruz işte. Bak televizyonlarda, her yerde, gazetelerde, ya adam kitap yazıyor ya. Mehdi gelmeyecek diye mesela. Yani daha önce böyle bir çalışma yapmamış. Hemen oturuyor. Vakit gelmiş çünkü. O da Cenab-ı Allah'a boyun eğmiştir. Yeryüzündeki bütün canlılar Cenab-ı Allah'a boyun eğmiştir. Yaptıkları her şeyle de menfi müspet, hepsi hayırlıdır. İslam için, Mehdi, ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa için hepsi hayırlıdır. Ama hepsi Cenab-ı Allah'ın emriyle olur. Ha, o onu bilmez. O Mehdi Aleyhisselam'ın aleyhinde faaliyet yaptığını zanneder. Halbuki Mehdi Aleyhisselam'ın lehine faaliyet yapıyordur. Şimdi peki, Mehdi Aleyhisselam'ı istemeyen kişiler gelmesini, efendim, Türk-İslam Birliği'nin bütün dünyada tesis edilmesi ve İslam Birliği'nin o güzel ahlakının bütün dünyaya yayılmasının, sevginin, şefkatin, merhametin, adaletin bütün dünyayı sarmasını, sevginin özellikle değil mi, dostluğun, kardeşliğin, refahın, maddi manevi yönden refahın bütün dünyayı sarmasını istemeyenlere kardeşlerimiz sorsunlar. Neden sen bunu istemiyorsun diye. Neden istemiyorlar? Çünkü onu Cübbeli çok güzel anlatıyor. Zaten çok iyi anlatmış biliyorsun şeyi, Mehdi Aleyhisselam'ı. Maddesine dokunacak diyor. Demek ki dünya hayatıyla ilgili bir takım menfaatleri olan, çıkarları olan, çirkin çıkarları olan, nefsi peşine düşmüş, hevasının, hevesinin tutsağı olmuş kişiler Mehdi Aleyhisselam gelmesini istemezler. Niye? Çünkü bunlar kendi çevrelerinde kendilerince böyle bir karizma sahibi olmuşlar. Yani böyle ne dese doğru kabul ediliyor mesela. O diyor işte talebesine soruyorsun. O ne derse tamamdır, ben gerisini düşünmem diyor. Alim adam diyor mesela. Ne dese doğrudur diyor. Ben bir tek onu bilir, onu tanırım kardeşim diyor mesela. Böyle çok duyuyoruz. Kardeşim diyoruz. Ya yanlış şeyler anlatıyorsa? Ya Kur'an'a aykırı, hadis-i şeriflere aykırı şeyler anlatıyorsa? Yine mi uyacaksın diyoruz. Evet diyor. O ne derse odur diyor. Ben diyor o kafadanım diyor mesela.
Çok kısa bilgi vereyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda 70 bin sarıklı sözde alim olacağını bildiriyor. Evet. Yani o kadar yanlışların ve deccale hizmet edeceğini bildiriyor. O yüzden yani Müslümanların böyle gözleri dört açıp, hatta böyle 400 açması lazım ki hani o 70 bin sarıklıdan birisine denk gelirse ve de bunu derse zaten cehennemi boylamış olacak. Çünkü deccale hizmet eden birisinin söylediği her şey doğru demiş olacak. Peygamberimiz sayısını bildirmiş, 70 bin. Hatta hocamız söylemiş, 70 bin yani çok olduğu manasına daha da fazladır demişti hocamız. Yani dolayısıyla çok dikkatli etmesi gerekiyor ahir zamanda Müslümanların. Yani öyle basit bir konu değil bu. Yani olursa olur canım gibi bir konu değil, ya da geçiştirilecek bir konu değil. Son derece dikkatli. Yani bir tanesine denk gelsen o zaman hayatın boyunca yanlış şeyleri, deccale hizmet etmiş olacaksın sen. Hı hı. O yüzden birisinin söylediği bir şeye bakarken ayetlere ve hadislere uyumlu olup olmadığına bakmak gerekiyor.
Evet. Hocamız onu söylemişti. Allah müminlere güvenir demişti. Yani mümin çünkü Cenab-ı Allah'ın varlığından görmediği halde gayba iman edenler diyor. Emin olandır mümin. Emindir yani. Kati, kesin kanaati vardır. Emindir. Onun için güvenilirdir de. Cenab-ı Allah da güvenir demişti. Allah dostları da müminlere güvenir, birbirlerine güvenir demişti. Onun için mümin müferittir. Hem imanı, hem şahsiyeti, hem karakteri. Benim hocam ne derse efendim doğrudur. Senin hocan ne derse doğru olabilir. Ama kıstası var. Neye dayanarak? Kur'an-ı Kerim'e, hadis-i şeriflere, İslam alimlerinin anlattıklarına. Ki onlar da Kur'an'a ve hadis-i şeriflere dayanır. Bunlara dayanıyorsa doğrudur. Dayanmıyorsa, kendi kafasına göre anlatıyorsa, hurafeler, bidatler peşinden gidip sana olmadık şekilde açıklamalar yapıyorsa, masallar anlatıyorsa uyanık olacaksın. Çünkü sen tek başına sorguya çekileceksin ahirette. Hocanla beraber sorguya çekilmeyeceksin. Veya o kafayı da anlatmıştı hocamız. Hocan seni kurtaramaz. O zaman herkes kendi derdinde orada. Tabii. Yani zor bir dönem ahiret. Zor mahşer yeri var. Zorlu bir gündür diyor Cenab-ı Allah, değil mi şeytan Allah'ım? Zor bir gün o gün. Yani herkes kendine yaptığıyla diyor. Beraber geliyorsun. Kitabınla berabersin. Ne var o kitapta? Amellerin yazılı. Senin hocanın yaptığı ameller senin kitabında yazılmaz. Senin yaptıkların da onun kitabında yazılmaz. Herkes kitabıyla haşr ediliyor, değil mi? Hesabını öyle veriyor. Hatta müminler alın okuyun diyor, değil mi? Mesela o kadar emin oluyor. Orada da o hal var. Maşallah. Niye? Emin çünkü yani Allah'ın varlığına kesin emin, tam iman etmiş. Hadis-i şeriflere de tam bağlı peygamberimize ve tabii bütün peygamberlerin sünnetlerine tam bağlı böyle mübarek bir şahıs. Şimdi mümin böyle olur işte. Hocamız onu anlatmıştı. Efendim ben işte o ne derse doğrudur. Bak o ne derse doğrudur. Biz burada da anlatıyoruz ayrıca. Şimdi ayıp etmesinler. Yani doğru olmadığını da görüyorlar yani ayrıca. Evet. Nasıl anlatıyoruz? Fikirle, bilimle, efendim iman hakikatleriyle, hadisi şeriflerle, ayetlerle anlatıyoruz. Yani senin hocanın doğru söylemediği açık. Yani aklın ve şuurun yerindeyse, kafa sağlıklıysa sen bunu bakar bakmaz anlarsın. Çocuk olsa anlar. Bir kere bu samimi bir tavır değil. Yani ben böyle şeylere bakmam. Sizin anlattıklarınızı dinlemem olmaz. Biz burada kafamıza göre anlatmıyoruz. Başkalarının dediği gibi. Ben başka kafadanım demiyoruz, değil mi? Bizim anlatımlarımızın tamamı Kur'an-ı Kerim'e, hadis-i şeriflere, İslam alimlerinin anlatımlarına dayalır. Varsa burada bizim kendi kafamıza göre anlattığımız bir şey, hemen izleyicilerimiz yazsınlar bize. Siz de aynı kafadansınız diye. Yazsınlar. Yok. Yani zaten yazıyorlar da yani bütün işte gelen e-mailleri okuyoruz. Hepsi gayet makul. Yani efendim samimi sorular var, anlatıyoruz ama böyle bir şey yok. Olamaz da zaten. Çünkü biz dediğim gibi Kur'an'ın dışında, hadislerin dışında bir şey anlatmıyoruz. Bunun dışında anlatım yapan senin hocan, ahirete gittiğinde efendim ben onun paçasına yapışırım, eteğinin altında işte cübbesinin altına girerim, o da beni kurtarır diyenler var, değil mi? Yanlış. Öyle değil. Hocamız söylemişti onu.
Yani kendisini kurtarıp kurtarmadığı da belli değil zaten.
İşte bunu tarif etti hocamız. İki yönüyle de anlattı, Allah razı olsun. Bir kere sen cennetliksen zaten cennete gidersin. O seni melekler alıyor zaten. Yani hocanın şeyi, cübbesi, eteği, paçası değil. Melekler alıyor zaten senin canını. Ve intikal ediyorsun. Hocanın cennetlik veya cehennemlik olduğunu nereden biliyorsun? Bak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a sen Mehdi'sin denmiyor. Haramdır. Yani hüsnü zan vardır. Kuvvetli hüsnü zan vardır. Diyemezsin. Çünkü dünyada sen cennetliksin demiş olur ve hüküm verirsin Allah'ı esirgesin. Hüküm veremezsin. İnsanın öyle bir şey yok. O bir Cenab-ı Allah diyor. İnşallah öyledir dersin. İnşallah da cennetliktir diyebilirsin. En fazla. Ve dua edersin. Bu da yeterli ve doğrudur. E nereden biliyorsun sen hocanın? Yani hüküm vermiş oluyorsun cennete gidecek diye. E peki o cehenneme gidiyorsa, Allah'ın dinine uygun davranışlar yapmadıysa, Peygamber Efendimiz'in sünnetlerine aykırı bir hayat tarzı varsa ve senin bundan da haberin yoksa, onun paçasının işte eteğinin cübbesinin altına sen de onunla cehenneme mi gideceksin? Gitmezsin değil mi? Hemen ayrı bırakırsın eteğini. Eğer o cennete gidecekse, sen cehenneme gideceksen demişti hocamız, melekler gelir seni onun paçasından eteğinden çeker alır dedi. Sen yapışsan bile alır götürür cehenneme atarlar. Ahireti bilmiyorlar. Tam kavramamışlar. Kur'an'ı iyi okurlarsa Cenab-ı Allah ahiretin nasıl olduğunu, ahiret gününün nasıl olduğunu çok güzel anlatıyor. Tam insanın kafasında oturuyor olay. Onun için böyle biri seni alıp işte ben seni oraya götüreyim veya yok ben seni buraya götüreyim gibi bir kafa ahirette yok. Öyle bir yapı. Buna müsaade de edilmiyor zaten inşallah. Onun için hocam beni kurtarır düşüncesinden bir an önce Allah rızası için vazgeçsinler inşallah.
Şimdi kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz inşallah. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. Biraz önce ahir zamandan bahsettik, zorluklarından bahsettik ahir zamanın. Ve işte peygamberlerin, elçilerin başlarına gelen olaylardan bahsettik. Çünkü her zaman Allah Allah'ın sünneti aynıdır diyor. Hiçbir değişim bulamazsın. Hatta dönüşüm dahi bulamazsın. Yani birbirine ona benzer bir olay da olmaz diyor Allah ayette. Yani tamamen aynısı gerçekleşiyor olaylara baktığımız zaman. Ve aynı zamanda da Peygamberimiz normalde bir insana sorsak işte Hazreti Mehdi gelecek. Ondan sonra aynı zamanda mücadele yapacak. İşte dini anlatacak dediğimiz zaman işte herhangi bir insana sorsak bu konuda pek fazla bilgisi olmayan bir insana sence Hazreti Mehdi'nin en büyük düşmanları kim olur diye sorsak tabii ki inkar edenler olacaktır diye düşünür. Değil mi? Yani normal bir insana sorduğumuz zaman bilgisi yoksa der ki herhalde dini inkar eden insanlar olur yani Hazreti Mehdi'ye karşı diye düşünür ama Peygamberimize soruyoruz. Hazreti Mehdi geldiği zaman, faaliyetlerine başladığı zaman Hazreti Mehdi'nin en büyük düşmanları kim diye fukaha alimleri diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani inkar edenler değil, kafirler değil, fukaha alimleri. Çok enteresan bir durum gerçekten bu. Peygamberimiz hadislerinde şöyle buyuruyor. Doğudan başları tıraşlı kavimler çıkacak, dilleriyle Kur'an okuyacaklar. Fakat boğazlarından aşağı geçmeyecek. Onlar dinden yaydan okun çıktığı gibi çıkacaklar. Bakın başları tıraşlı, yani başını tıraş etmiş, Kur'an okuyan, Kur'an'ı çok iyi biliyor, güzel bir şekilde Kur'an okuyor. Fakat boğazlarından aşağı Kur'an inmiyor, yani kalplerine gitmiyor Kur'an. Yani hiçbir şekilde Kur'an'dan etkilenmiyorlar. Sadece öyle bir görüntüleri var, yani dindarmış gibi bir görüntüleri var. Fakat dinle normalde hiçbir alakaları yok, Kur'an'la da alakaları yok. Yine başka bir hadiste, insanlara öyle bir zaman gelecek ki avam halk Kur'an okuyacak, ibadete kendini verecek fakat bidat ehlinin işleriyle meşgul olacaklar. Yani boş işlerle uğraşacaklar. Yani çok dindar bir görünümleri olacak. Fakat boş işlerle uğraşacaklar. Mesela İttihat-ı İslam dururken İttihat-ı İslam'ı bırakıp son derece gereksiz yani böyle artık 100. planda bile olmayan şeyleri 1. planda uğraşacak kimseler olacağından bahsediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hissetmedikleri yerden şirke sapacaklar. Şirk içerisinde olacaklar. Demek ki müşrik karakteri olacak. Söz ve ilimleri vasıtasıyla rızık elde edecekler. Yani işte Kur'an'ı anlatacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini anlatacak. Ve bunun yanında da bol miktarda hurafe anlatacak. Ve bundan rızık elde edeceğini Peygamberimiz bildiriyor. Dini alet ederek dünyalık edinecekler. İşte bir gözü kör Deccal'ın avanesi bunlardır. Bakın Deccal'ın avanesi kafirler olmuyor. Çok enteresan. İşte böyle Kur'an okuyan, ondan sonra bidatlarla uğraşan, hurafelerle uğraşan, dini anlatıp bundan çıkar elde eden bir grup var. Deccal'ın avanesi budur diyor Peygamberimiz. Tabii şimdi mesela biz bu hadisi okuyoruz. Ahir zamandayız. Ahir zamanda olduğumuz için bu avanenin şu anda yaşıyor olması gerekiyor. Değil mi yani? Normalde şu anda hayatta olması gerekiyor bu insanların. Ahir zamanın tam ortasında olduğumuza göre. Fakat biz bu hadisleri okuduğumuzda bu kişiler bu hadisleri de biliyor olacaklar. Bilmiyorlarsa bizi söylediğimizde mesela şu anda bizi izliyor olabilirler. Bunu duydukları halde, Deccal'in avanesi olduklarını da bildikleri halde bunu değiştiremiyorlar. Çok enteresandır yani bu. Çünkü Allah'ın kaderi mesela Peygamberimizin bildirdiği hadislerde Deccal bildiriliyor. Deccal hadislerde kendisinin olduğunu görüyor veyahut da göremiyor, biliyor veyahut da bilemiyor. Ama yine de bunu değiştiremiyor. Bilse de bilmese de. Mesela 70 bin sarıklı sözde alim geliyor. Hadisleri çok iyi biliyorlar 70 bin sarıklının aynı zamanda Hazreti Mehdi'ye karşı savaşacağını. Hazreti Mehdi'nin özelliklerini biliyorlar. Her şeyi biliyorlar. Fakat yine de kaderlerini yaşıyorlar. Bu hadisleri bilmelerine rağmen sonunda mesela cehenneme gidecekler Allah'ın izniyle. Ve bunu bile bile yine de bu kaderin dışına çıkamıyorlar. Mutlaka onu yaşıyorlar. Mesela yine Peygamberimizin bildirdiği kıyamet alametlerinden biri ilmin ortadan kalkması. Allah-u Teala ilmi size ihsan buyurduktan sonra zorla çekip almaz. Lakin alimleri ilimleriyle beraber cemiyet içinden alır, Rumları kabzeder. Artık kara cahil bir zümre kalır. Halk bunlardan dini ihtiyaçlarını sorarlar. Onlar da ayet hadis gözetmeden kendi düşünce ve arzularına göre fetva verip hem kendileri saparlar hem de başkalarını saptırırlar. Bakın çok net bir şekilde Peygamberimiz bildirmiş. Cahil bir zümre kalacak diyor ahir zamanda. Öyle bir hüküm sorulduğu zaman da mesela ehli kitapla görüşülür mü diyoruz. Ha, o kendi kafasına göre hayır görüşülmez diyecek. Ve hatta başka bir soru soruyoruz. Hiçbir ayete ve hadise dayanmadan tamamen kendi nefsi arzularına göre hem başkalarını saptırıyorlar hem kendileri sapıyorlar. Bakın Peygamberimiz detaylı olarak inşallah bildirmiş. Mesela yine dünyalık peşinde olan din adamlarının sözlerini dinlemek, kitaplarını okumak zehir yemek gibi zararlıdır. İşte ne var canım diyecekler mesela ahir zamanda. 70 bin sarıklı böyle insanları zehirlerken bir kısım insanlar da diyecek ki ne var canım dini anlatıyorlar işte. Hiçbir şey yapmamasından iyidir diyecek mesela. Ama Peygamberimiz buyuruyor, kitapları okumak zehir yemek gibi zararlıdır diyor. Yani onların bu yaptıkları anlatımlara karşı mutlaka fikri bir karşılık verilmesi gerekiyor. Yani bu o da din, o da İslam, o da İslam gibi bir şey yok ortada. O İslam değil. Ve İslam gibi kendini gösterip bambaşka bir şey anlattığı için küfürden de daha zararlı olmuş oluyor. Zaten bunu etrafımızda görüyoruz. Bakın ben mesela hani kendi gözlemim olarak söyleyeyim. Etrafıma baktığın zaman bu yobaz bir takım güru insanları öyle etkilemiş ki. Yani din dediğin zaman otomatik olarak onların anlattıkları kişi de canlanıyor. Böyle bilgisayar ekranında hani bir arama yaparsınız böyle takır takır hepsini çıkartır ya. Karşı tarafa herhangi birisine siz diyorsunuz ki mesela din diye başladığınız zaman işte Allah var, Allah'ın varlığı kesin bak. Kur'an hakikatleri daha demeye başladığınız anda o kişi de bu yobaz güruhun dinle alakasız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanda çıkacak ve işte bakın zehirleyecek insanları dedikleri bir güruh var. Onların anlatımları o kişinin kafasında böyle teker teker oluşmaya başlıyor. İşte şunu yaparsan şöyle olur, bunu yaparsan böyle olur, şu şöyledir, bu böyledir. Tamamen akıl mantık dışı, dolayısıyla din dışı şeyler insanların kafasında oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla mesela biz veyahut da doğruyu dini anlatan başka kardeşlerimiz bir şey anlatmaya başladığı zaman o ön yargıdan dolayı karşı tarafa din anlatılamıyor. Yani bu çok vahim bir durum. Normalde küfür böyle bir zarar veremezdi dine. Yani bunun milyonda biri zarar bile veremezdi küfür. Fakat Peygamberimizin bildirdiği bu 70 bin sarıklı sözde alim, dine savaş açmış, Kur'an'ı çok iyi bilen, fakat gerçek İslam diniyle sadece ismi aynı olan ve de belki bazı konularda aynı olabilir. Allah'ın birliği, Peygamberimizin Allah'ın peygamberi olduğu, Kur'an'ın hak kitabı olduğu, bu tarz konularda da mutabık olabiliriz. Ama diğer konularda tamamen dinle alakasız, Kur'an'la, akılla alakasız iddialarla ortaya çıkmış kişilerin yaptığı zararı görüyoruz şu anda aynı zamanda. Ve de ya muazzam bir tahribat vermişler. Ya bunu her geçen gün ben, bütün kardeşlerimiz şahit oluyordur zaten. Ben kendi adıma söyleyeyim, ben de çok fazla şahit oluyorum. İnsanlara din anlatılamıyor. Mesela dinle ilgili birkaç bir şey söyledikten sonra klasik insanlarda şöyle bir şey oluyor. Mutlaka karşı tarafta dini bilgilerinden bahsetmeye başlıyor. Söylenen şeylere ben çok dikkat ediyorum. Yani karşı taraf ne söylüyor acaba diye baktığımda hadislerde de geçmeyen, Peygamberimizin sünnetinde de olmayan, Kur'an'da ayet olarak da geçmeyen konuların bu böyleymiş diye söylediklerini görüyorum.
Veya bu Kur'an'da var.
Evet. Olmadığı öyle de halde. Duymuş olabiliyor. Hı-hı. Mesela şöyle bir ayet varmış diyor. Hı-hı. O söylenen şey Peygamberimizin hadisi de değil. Aynı zamanda Hı-hı. zaten ayet değil. Hı-hı. Aynı zamanda hadis de değil. Hı-hı. Ve bambaşka bir hurafe. Ve din olarak bilinen şeyler bunlar olduğu için ve insanın tabii ki mantığına din haricinde bir hurafe kesinlikle uymaz. Aklına da uymaz. Dolayısıyla şimdi kişi bilinçaltında şöyle düşünüyor. Dini olarak ben ne bilgiler biliyorum? Bol miktarda bidat biliyorum. Ama bu dini olarak biliyorum ben bunu. Din buysa o zaman din yoktur diyor aşağı. O zaman aşağı Allah da yoktur diyor. Ne yapacağız o zaman diyor. Tamam neredeyiz? Müslüman bir günüz. Tamam Müslümanım ben zaten. Yani ona karşı çıkmanın bir manası yok zaten şimdi. Niye milletle ters düşeyim diyor yani. Müslümanım. Elhamdülillah Müslümanım. Yaptıklarına bakıyorsun. Alakası yok Müslümanlıkla. Sahtekarlık desen yapıyor. Çünkü o bildiği dinden dolayı dinin olmadığını düşünüyor. Ahiret de yok diyor dolayısıyla. Aşağı Allah da yok diyor. Bilinç altında tabii bunlar. Sorarsan Allah ayetlerde söylüyor. Onlara soracak olurlarsan Allah yarattı derler
diyor. Gökleri ve yeri kim yarattı diye evet. soracak olsan.
Şeytan Allah'sınız. Gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olursan Allah yarattı derler diyor. Peki niye çeviriyorsunuz o zaman diyor. Niye çeviriyorlar bu dönemdeki insanlar? Çünkü gerçek dini bilmiyorlar. Yani gerçek dini bilseler, bilse bir insan hemen iman eder. Ve kesin bilgiyle iman ederler buyuruyor Allah ayette. Yani öyle yüzeysel, işte bazılarının iddia ettiği gibi, onların tabiriyle söylüyorum tabii, öyle bir tabir olmaz da, koca karı imanıyla iman olmaz. Öyle bir iman yok zaten. Büyük annelerimizin, teyzelerimizin imanı çok kuvvetlidir, öyle bir konu yok. O bahsedilen iman ve yüzeysel. Hani, tamam kabul ettim. Daha nerede kalmıştık, hayatımıza devam ediyoruz. Onunla cennete gidilmeyeceğini zaten Allah bildiriyor. Yani böyle Allah kim yarattı? Tabii ki Allah yarattı. Müslümanız, elhamdülillah Müslümanım. Evet, sonuç yaşantıya baktığımız zaman inkar eden bir insanın yaşantısından farksız. Yani normal dinle ilgili bir konu oluyor, espri yapıyor mesela. Fıkra anlatacak. Fıkranın içeriğinde haşa dinle ilgili konular var. Allah'a karşı saygısız üslup var. Peygamberlerimize hatta saygısız üslup var. Kur'an'a karşı saygısız üslup var. Nesin? Elhamdülillah Müslümanım. Nasıl oluyor bu? O zaman sen ahirete inanmıyorsun. Yani Allah karşısında böyle bir vukufrayı anlatabilecek misin tekrar? Peygamberimiz orada mahşer meydanında bulunduğu zaman oraya gidip bu fıkrayı peygamberimizin yanında anlatabilecek misin? Kur'an'la ilgili saygısız üslubu olan fıkrayı Allah'ın huzurunda anlatabilecek misin? Anlatamayacağım belli. Bunu burada rahat bir şekilde anlatıyorsan öyle bir durumla karşılaşmayacağını düşünüyor olman gerekiyor. Ama müminlere bakıyoruz. Biz bugünümüzle karşılaşmayı umuyorduk diyorlar mahşer meydanında, ahirette. Dolayısıyla uman bir kişinin hareketleri belli olur. Tavrı belli olur. Yaşantısı belli olur. İbadetlerinde titizliktedir mesela. Yani namaz kılmama gibi bir şey düşünülemez zaten Müslüman için. Yani namazın mutlaka titizlikle koruyanlardır diyor mesela Allah ayette. Hani işte dini yaşayacağım ama yaşamışken her şeyiyle yaşamak lazım. O yüzden şu an hazır değilim. Yani şeytanın en klasik taktiği. Yani ekran başında bizi izleyen ve böyle düşünen birileri varsa kardeşlerimiz, söyleyelim yani şeytanın en komik ve en klasik taktiğidir. Öyle bir şey yok. Ben dini yaşayamam ama tamam. Sen bir yerden insanın başlaması gerekiyor mutlaka. Hızla mesela bizim alnımızda öleceğimiz zamana doğru ilerleyen bir geri sayım olsa. Mesela atıyorum 15 sene sonra ölecek olduğumuzu farz edelim. Saniye hesabıyla yazsa alnımızda, her saniye sürekli bitiyor olsa, biz ayna karşısına geçsek, bunu görsek, hiç öyle bir şey düşünebilir miyiz? Sürekli yaklaşıyoruz ölüme, her saniye. Öyle bir sayaç olması gerekiyor ki, zaten yaklaşıyoruz ölüme. İnsan şey diyebilir mi o zaman, ya ben daha vakti var, benim şu an hazır hissetmiyorum kendimi. Öyle bir şey yok. Hemen insanın tövbe etmesi gerekiyor. Yani Allah'ın varlığı açık, Kur'an'ın hak olduğu belli, peygamberimizin hak olduğu belli, diğer peygamberlerin hak olduğu belli, aynı zamanda olduğumuz belli. Yani her şeye baktığımızda net bir şekilde Allah'ın varlığını görüyoruz ve ona teslim olmamız gerektiği sonucu çıkıyor. Yani hiçbir şekilde bir insan yani bir neden ortaya koyacak bir durumu yok. Bir de şeytanın aldatmacı da çok komik yani. Onu hocamızın İnsanın Apaçık Düşmanı Şeytan isimli bir kitabı var. Kardeşlerimiz okumayanlar varsa eğer okusunlar mutlaka. Onu tavsiye ediyoruz. Yani şeytanın hilesi de çok zayıf Müslümanlar için. Çünkü Kur'an'ı bilen bir insan mesela şeytandan bir kışkırtma geldiği zaman, bir vesvese geldiği zaman direkt yani böyle hani bir tabir var ama onu kullanmıyorum. Yani çok açık bir şekilde görüyor şeytandan olduğunu o terkinin. Yani net görüyor yani böyle. Çok ortada bir şekilde görüyor. Ama Kur'an'ı bilmeyen birisi zannediyor ki bu onun kendi mantıklı düşüncesi. Diyor ben şu an işte böyle düşünüyorum diyor. İşte böyle bir mantık kurdum diyor. Yani öyle bir şey yok. Mesela Peygamberimiz zamanında savaşa çıkılacağı zaman bir kısım insanlar da kalkıp bu sıcakta savaşa çıkmayalım. Evlerimiz açık, işte karılarımız, çocuklarımız işte açıkta gibi mantıklar öne sürmeye kalktılar. Bu o mantıkların farklı versiyonudur. Hiçbir şekilde bir Allah katında bir değeri yok, bir ikna ediciliği yok. Yani Allah huzurunda böyle bir açıklama karşısında Allah bununla kesinlikle o kişiye istediği yönde hüküm vermez Allah'ın izniyle, Allah'ın verirse. En doğrusunu Allah bilir. Yani beklemedikleri bir sonla karşılaşabilirler.
Beşeriyesin. İnşallah. Şimdi mesela senin anlattığın o ahir zamandaki bazı kişilerin hali hakikaten böyle. Yani işte bizim hocamız ne derse doğrudur. Kur'an'a uymasa da haşa, hadislere aykırı da olsa, muhalif de olsa vardır onun bir bildiği. Alim adam, o kadar okumuş etmiş. Kur'an'ı ezberden biliyor, hadisleri ezberden biliyor. Dolayısıyla da ne dese doğrudur demek yanlış. Çünkü o hoca zannettiğin kişi, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin zamanında da bu tür tipler var. Üstad Bediüzzaman Hazretleri çok güzel tarif ediyor onları. Bidatkar, yarım hoca diyor. Hocanın yarısı, yarım hoca olmaz. Yani ya hocadır ya değildir. Çok veciz, çok güzel tarif ediyor. Hayrettir, harikadır. Ahir zamandayız, aynısını görüyoruz. Yani Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin yaşadığı 100 yıldan sonraki yüzyıldayız. Hicri 1400'lerdeyiz. Hayret yani. Aynısıyla var vaka. Yani ya bidatkarın artık önde gideni yani. Hurafede uzman olmuş. Yani, hadisi şerifleri haşa akla, vicdana ve adetullah'a uygun olmayacak tarzda açıklamada profesyonelleşmiş. Üslubuyla, anlatımıyla, böyle hareketleriyle, ses tonuyla hayrettir yani. Çok acayip. Tabii Peygamber Efendimizin bu ahir zamanda yaşayacak olan samimi müminlere aleyhissalatü vesselamın müjdesidir o. Bu tür vakalar olacak. Senin de anlattığın gibi fukaha alemi fıkhı çok iyi bilecek. Ama buna rağmen, hadisleri de çok iyi bilmesine rağmen Mehdi aleyhisselama karşı tıpkı inkarcıların yaptığı gibi, hatta daha da şiddet faaliyet içinde olacak. Çok acayip yani, hakikaten insanın imanı artıyor. Yani Allah-u Teala'nın vaatlerinin hak olduğunu bir kez daha görmek, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerinin hak olduğunu, doğru olduğunu bir kez daha görmek, bizim bir kat daha imanımızı arttırıyor. Heyecan ve şevkimizi de arttırıyor. Onlar istedikleri kadar uğraşsınlar ama netice alamayacaklar. Fakat dediğin önemli, bunların o zehiri, yani şeytani anlatımlar, fikirler, menfaatler, maksatlar, gayeler bir yönüyle etkili oldu tabii. Yani insanların, hocamız onu söylemişti, beyinlerini pişirdiler, uyuttular bu tür şeylerle, bu tür anlatımlarla. Tabii Allah razı olsun, hocamızın da yapmış olduğu ilmi çalışmalarla insanlar şimdi o uykudan uyanıyorlar. Yani bir silkiniyorlar şöyle. O dediğin konu da çok çok önemli. Din dediğin zaman, Allah dediğin zaman hemen böyle bir irkilme oluyordu insanlarda. Veya namaz kılıyorum ben dediğinde böyle garip bakıyorlardı. Yani ben çocukluğumdan biliyorum. Yani bizzat yaşadığım, bildiğim, benim yaşıtlarımın da gördüğü şeylerdir. Böyle bir hal vardı insanlar üzerinde. Bak şimdi o kalktı. Şimdi tam tersi oldu. Mesela ben de görüyorum sohbetlerde, konuşmalarda. Biri bir şey söylediği zaman diğeri ona diyor ki Kur'an'da ayet var mı, bana ayet göster diyor. Çok güzel bir şey bu. Yani biz çünkü Kur'an'ı bilmezdik yani. Kur'an-ı Kerim olarak bilirdik ama yani tam ayetin anlamına göre şeytan Allah sınırın bir rahmet, bir rehber, bir nur olarak size indirdik diyor Cenab-ı Allah. Yani rehber olduğunu bilmezdik mesela. Bir nur olduğunu, bir rahmet olduğunu bilmezdik. Veya Kur'an mucizelerinden haberimiz yoktu. Ona paralel olarak iman hakikatlerini bilmezdik. Ama bir de baktık ki öyle değilmiş. Peki biz bunu bilmezdik. Biz bu hale nasıl geldik? Bizden öncekiler bu hale nasıl geldi? İşte o bidatkar hocalar var ya, yarım hocalar. Sözde din adamı olan hocalar, sözde hocalar sayesinde geldik. Farkında olmadan. Böyle bilinç altından işleye işleye işleye işleye insanları istedikleri noktaya, bir kısım insanları getirdiler, başardılar. Yani normalde kanım ilim çekiliyor böyle, öyle bir anlatım var ki haşa, Cenab-ı Allah'a saygıda kusur edecek bir üslupla bir şeyler anlatıyor. Sanki hani Allah'la haşa öyle bir konuşma yapabilecekmiş gibi, televizyonda üstelik. Yani milyonlarca insan bunu izliyor. Orada alttan bir telkin veriliyor işte insanlara. Yani din yok, Haşa Allah yok. Çünkü Allah varsa o konuşma yapılamaz zaten. Çünkü güç ve kuvvet sahibidir Cenab-ı Allah. Sonsuzdur gücü ve kudreti. Muntakimdir, intikam alandır. Yani haşa, her şeyin yaratıcısına, tek ilaha karşı öyle konuşulur mu? Mümkün değil. Yani söz konusu aklından bile geçiremez. Samimi Müslüman olan, Allah'ı seven ve Allah'tan korkan biri asla böyle bir şey yapamaz. Ama işte Allah'a inancı olmadığı için bu konuşmaları, bu anlatımları, bu esprileri, bu çirkin esprileri, o çirkin fıkraları, anekdotları anlatıyor ki telkin olsun bir kısım insanlara. Öyle olunca da Allah korkusu kalkarsa insandan ne kalır ki geriye? Sevgiyi alırsan, Allah sevgisini alırsan ne kalır geriye? İşte Darwinist, materyalist kafanın, terörist kafanın, Stalinist, Leninist kafanın, Marksist kafanın öğretileri kalır. Başka bir şey kalmaz. Bu bir biliyorsun toplum mühendisliği diye bir şey var, uzmanlık var. Bu o işte. Bir mühendislik çalışmasıydı bu. Uzunca süredir yaptılar bunu. İnsanları pişirdiler, artık bunalttılar yani insanları. Sonra da çıkıp diyorlar ki, kardeşim siz niye anlatıyorsunuz şimdi bunları? Sen milleti ne hale getirdin? İşte sonuç ortada. İflahını kestin insanların. Allah sevgisini, Allah korkusunu aldın. Peygamber sevgisini aldın insanlardan. Haşa, peygamberimizi hiç anlatmadığı şeyleri anlatıyor gibi gösteriyorsun insanlara. İyi mi oldu yani senin bu yaptığın? Buna karşı en az iki misliyle, en az on misliyle cevap verilmesi gerekir. Samimi Müslümanların üzerine düşen bir görevdir bu. Bizim anlattıklarımızdan niye rahatsız oluyorsun sen kardeşim? Biz senin gibi kafamıza göre bir şey anlatmıyoruz ki. Kendi kafamdan. Hayır efendim, kafamdan değil. Kur'an'dan anlatıyoruz, hadis-i şeriflerden anlatıyoruz. Başka da bir şey anlatmıyoruz yani. İnşallah. Doğrusu budur. İhtiyaç budur çünkü. İhtiyaç olduğu için anlatılıyor. Yeryüzünde aksi takdirde senin o pis sistemin hakim olacak. Hocamız müdahale etmese fikren ve ilmen. Buna biz nasıl göz yumsun hocamız? Asla göz yummaz. Yummamıştır da zaten işte 30-32 yıldır aşağı yukarı hiç durmadan, yılmadan metanetle inşallah Allah razı olsun en güzel şekilde çalışmalarını yapmış ve neticesinde aldık fikren. Maşallah hakikaten şimdi yeryüzünde bakıyoruz artık birçok insan hurafe dinlemiyor. Aman abi, bana bir hurafe anlatma. Bana masal anlatma diyor. Ben bunlar diyor, kafam çok yoruldum. Masal bu belli yani. Bana diyor ayet söyle diyor. Niye? Şeytan Allah sınırım. Gönüllerde olana şifadır diyor. Şifa o. Bana Allah'ı anlat diyor. Niye? Çünkü kalpleri ancak şeytandan Allah'a sınırım. Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor. Artık insanlar bunu biliyor. Başka böyle hurafeyle, bidatlerle, acayip konularla olmayacağını herkes biliyor. Şimdi ahir zamandayız. Cenab-ı Allah Mehdi Aleyhisselam'ı, halifesini gönderdi. Onun yaptığı güzel çalışmalar neticesinde de dünyadaki gelişmeleri görüyoruz, olumlu gelişmeleri. Yani o da çok açık, gidişat çok iyi. Mehdi Aleyhisselam'ın çok güzel isimleri var. Farklı şekillerde anılıyor. Onları sıraladım. Onu paylaşalım izleyicilerimize. O güzeller güzelinden bahsedelim. Daha iyi tanımak için. İsimlerinden bir tanesi El Mehdi. Anlamı hidayet olunmuş, hidayete ermiş. Yani çok samimi, Allah'tan çok korkan, hidayet ehli, imanı çok sağlam, Allah'tan başka hiçbir şeyden de korkmayan, gözü pek, çok çetin, küfre karşı fikren sert ve caydırıcı, fikri çalışmalarıyla küfrü inkarcı sistemi, Darwinizm, materyalizmi yerle bir eden, o gücünü de imanından alan çalışmalarında bir özelliği var. Halefi Salih, Allah evliyalarının liyakatli halifesi, yani manevi lider. Yani onun döneminde yaşayan Allah dostlarının, İslam alimlerinin, büyüklerinin hepsinin lideri olacak inşallah. El Mansur, mübareğin isimlerinden biri. Allah tarafından yardım edilen. Çok önemli. Hazreti Hüseyin buyuruyor inşallah. Diyor ki Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, yeryüzündeki diyor insanların hepsi ona muhtaçtırlar diyor Hazreti Mehdi'ye. Ama onun hiç kimseye ihtiyacı yoktur diyor. İşte El Mansur, Allah tarafından yardım edilen isminin tam açıklaması. Cenab-ı Allah ona yardım etmiştir. Şeytan Allah'sın, siz ona yardım etmeseniz de Allah ona yardım etmiştir buyuruyor ayet-i kerimesinde. İnşallah ayrı zamanda o yönüyle Hazreti Mehdi'ye de bakar. Hiç kimse yardım etmese bile Cenab-ı Allah ol der ve olu verir. Yeryüzünde İslam Birliği, Türk İslam Birliği hakim olur. Mübarek de başına geçer. Yeryüzünde adaleti, huzuru, sevgiyi, güveni tesis eder. Tek başına. O yüzden diyoruz bak anlamadılar. Hala engelleyeceklerini zannediyorlar. Böyle çirkin çalışmalar yapıyorlar. Boşuna, beyhude. Yani vazgeçsinler de günahları artmasın. Tövbe etsinler de Cenab-ı Allah affeder inşallah. Hidayet olsunlar diye anlatıyoruz. Bu kafadan bir an önce vazgeçsinler. Çünkü Allah'ın yardım ettiği bir kimse muzafferdir, yenilmez. Nitekim Mehdi Aleyhisselam'ın sıfatlarından bir tanesi de odur. Muzafferdir Mehdi Aleyhisselam. Onun için Mehdi Aleyhisselam'a karşı gelmekten vazgeçecekler. Aksi çok kötü hem dünyada hem ahirette. Vebali olur yani. Veli-i asr, asrın velisi, zamanın tek hakimi, zamanın tek rehberi. İnsanlara Kur'an'ı terk ettikleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsun tek şikayetidir kavimden. Bu Kur'an'ı terk ettiler buyuruyor ayet-i kerimede. Peygamber Efendimiz böyle söylüyor. Terk edilmiş Kur'an'ı onun nuruyla, onun aydınlattığı yol ile onu rehber edinerek hem kendisine hem insanlara tekrardan insanların Kur'an'a dönmesine vesile olacak Mehdi Aleyhisselam. Bütün bidatleri, hurafeleri kaldıracak. Onun zamanında herkes Kur'an'a uyacak tıpkı Peygamber Efendimiz döneminde olduğu gibi. Yani en saf, en hakiki haline gelecek İslam dini onu Cenab-ı Allah'ın vesile etmesiyle. Bakiyetullah, maşallah Bakiyetullah, Allah'ın yeryüzünde geriye kalan tek hücceti ve son ilahi manevi lider. Mehdi Aleyhisselam son manevi liderdir. Hatem-i velidir, son velidir, en büyük velidir. O gelecek inşallah. Hazreti İsa Aleyhisselam onunla birlikte inşallah olacak. Ahir zamanın o en güzel döneminde. Ondan sonra da kıyamet mehdisi. Hakimiyetten sonra inşallah. O güzel günlerden sonra da kıyamet mehdisi gelecek. Sahibü dar. Yurdun sahibi. Yani manevi sahibi. Yeryüzünün sahibi olacak inşallah. İmamı asr. Asrın imamı. Yani asrın manevi lideri olacak inşallah. Sahibil emr, ilahi adaleti uygulamakla sorumlu olan, yani Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri anlatacak, en güzel şekilde anlatacak, akla, vicdana ve adetullah'a uygun olarak anlatacak ve insanlar bu anlatımdan çok etkilenecekler manevi yönden ve doğruyu yanlıştan ayıracak bir anlayışa sahip olacaklar inşallah Mehdi Aleyhisselam'ın o güzel nurlu anlatımları Kur'an'dan ve hadislerden vesilesiyle. El hüccet, reddi mümkün olmayan kesin delil. Ne demişti hocamız? Ki ehli sünnet inancında da vardır. Mehdiyet reddi mümkün olmayan bir konudur. Ehli sünnette böyledir. Onun için sen ister Mehdi gelecek de, yani gelecek dersen güzel tabii de, gelmeyecek de, geldi geçti de veya işte bilmem kaç yüzyıl sonra gelecek de istediğin kadar reddet. Bu konu reddi mümkün olmayan bir konudur inşallah. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın da bir özelliğidir. Bak ne diyor? Reddi mümkün olmayan kesin delil. Mehdi Aleyhisselam'ın ana özelliklerinden, güzel özelliklerinden bir tanesi de yapacağı ilmi çalışmalar kesin delillere dayanacaktır. Ve reddi mümkün olmayacaktır. Yani küfrün, inkarcı sistemin veya münafıkların ortaya attığı fikri bir açıklamayı yine fikren kesin delillerle yerle bir edecektir. Onu anlıyoruz inşallah buradan. Hadi, hidayete sevk eden, doğru yola ulaştıran. İşte kim Mehdi Aleyhisselam'ı uyarsa, kim onun yanında olursa, inşallah kim onun talebesi olursa, Cenab-ı Allah onu vesile ediyor, hidayete eriyor o kişiler. Yanında olması da gerekmez. Uzaktan da takip etse, gönül bağda olsa yine Cenab-ı Allah onu vesile eder. O kişiyi o bağlılığından, o sevgisinden dolayı vesile eder. Hidayete erdirir onu. o kişileri inşallah. El-Kaim, hak için kıyam eden, ayakta duran. İşte Mehdi Aleyhisselam yine en güzel özelliklerinden bir tanesi. O zaman bütün yeryüzünü sarmış olan, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin buyurduğu gibi, maddiyun ve tabiyun taunluğa karşı ayağa kalkacak, kıyam edecek fikren. Ve onları fikren yerle bir edecek. Ve hep ayakta duracak, bak ayakta duran diyor. Mehdi Aleyhisselam'ı kimse yıkamaz. Yıkmak için onu, gücünü azaltmak için yapılacak çalışmalar, yine hadis-i şerifte buyruluyor, sırtına vuruldukça genişler diyor. Yani inkarcılar vurur, yani kötü bir şey yapmak isterler ama hayır olur, gücünü arttırıyorlar Mehdi Aleyhisselam'ı. Manen ve madden inşallah. El-Muntazar, herkes tarafından beklenen. İşte tam ahir zamandaki durum budur. Mehdi Aleyhisselam herkes tarafından bekleniyor şu an. Yani gelmeyecek diyenler var ya, onlar da bekliyorlar Mehdi Aleyhisselam'ı. Ve çok iyi biliyorlar Mehdi Aleyhisselam'ın geldiğini. Mehdiyet bütün dünyayı sardı inşallah. Hocamızın da buyurduğu gibi her eve de girdi. Herkesin haberi var. Tam ahir zamandayız. Tam işte bu şekilde El-Muntazar. Yani herkes bekliyor Mehdi Aleyhisselam'ı. Bu da geldiğinin alametlerinden bir tanesidir beklenmesi. Mehdi-i Muntazar, beklenen Mehdi. İmam-ı Muntazar, yine beklenen imam, yani manevi lider. Sahibi zaman, zamanın sahibi. Mehdi-i Mev'ud, vaat edilmiş Mehdi. Cenab-ı Allah'ın vaadi ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vaadi vardır. Ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam gelecek inşallah. Bu vaat haktır ve doğrudur. Bunu herkes görecek. Hepimiz göreceğiz inşallah. Kaim-i Ali Muhammed Aleyhisselam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen, kıyam edecek olan Mehdi. Mehdi Aleyhisselam seyittir. Peygamber Efendimizin soyundan gelecek inşallah. Özelliklerinden bir tanesi. El-Hatim, hatmeden, sona erdiren. Cenab-ı Allah bir kere Mehdi Aleyhisselam'ı vesile edip küfrün bu zararlı etkilerini sona erdiriyor. Mehdi Aleyhisselam'ı vesile ederek. Kötülükleri sona erdiriyor. Adaletsizliği sona erdiriyor. Hepsinin, bütün kötülüğün, bütün zulmün son bulduğu bir dönemde Mehdi Aleyhisselam gelir ve bütün bu çirkin fikri pisliği dünyadan kurtarır, temizler. Hatmeder yani. Zaten hateme velidir, son velidir. Bütün çirkin ve pis şeyleri sonlandırır. Güzel ve rahmani şeyleri de başlatır. Başlamasına Allah'ın dilemesiyle vesile olur. Nahiyetul mukaddese, kutlanmış yön, en yüce ve kutsi. İşte ne diyor Peygamber Efendimiz, ne buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam? Karda bile olsanız diyor, sürünerek de olsanız, kutlanmış yön, kutsi olan kişi, yani Mehdi Aleyhisselam'ı bulun buyuruyor inşallah. Bunlar tabi Mehdi Aleyhisselam'ın güzel, nurlu isimleri. Bunları da paylaşıp bunlardan da haberdar olalım. Şimdi bir başka önemli konu daha var. Yine Mehdi Aleyhisselam'a karşı yapılan, dedik ya, mühendislik çalışması. İzleyicilerimiz bunu çok iyi analiz etsinler. Hocamızın anlatımlarını çok dikkatli dinlerlerse hakikaten bu mühendislik çalışmasını fark ederler. Yani bu çirkin mühendislik çalışmasını. İslam'ı işte, değil mi? Mesela olmadık bir noktaya getirmeye çalışmak. Kur'an'da olmayan şeyleri varmış gibi göstermek. Peygamber Efendimiz'in söylemediği sözleri söylemiş gibi göstermek. Veya söylediği sözleri bambaşka olmayacak şekilde açıklamak. Sonra yaptıkları açıklamalardan kendileri de etkileniyorlar. Sonra milleti de etkiliyorlar. Hatta şeytanın Allah'sının kuşkuya kapılırlar diyor Cenab-ı Allah. Sonra kuşkularında da kararsızlığa düşerler diyor. Tam bu hale geliyorlar. Ya ben bir şey dedim ama diyor, tam da anlayamadım. Neyse, bir şey dedik, şimdi bundan da dönemeyiz. Devam edelim diyor. İnsanların da Allah'ı esirgesin inançlarıyla oynuyorlar. Akıllarıyla oynuyorlar. Bu bir mühendislik çalışmasıdır. Buna dikkat edecekler inşallah, izleyenlerimiz.
İnşallah. Ben o ayetlerden bir tanesini söyleyeyim inşallah. Hazreti Mehdi geldiği zaman, mesela diğer elçiler geldiğinde dini değiştirmekle suçluyorlar. Mesela Firavun döneminde Taha suresi 63. ayette geçiyor. Şeytan anlatsın. Dediler ki bunlar herhalde iki sihirbazdır. Sizi sihirleriyle yurdunuzdan sürüp çıkarmak ve örnek olarak tuttuğunuz yolunuzu, dininizi yok etmek istemektedirler. Yani elçilere şöyle söylüyorlar. İşte bu dış mihraklarla bağlantıları olan bu iki kişi sizi yurdunuzdan ve işte ülkenizi mahvetmek istiyorlar. Ondan sonra ayrıyetten de dini de değiştirmek istiyorlar. Dolayısıyla bu kişilere uymayın, elçilere uymayın gibi bir iddiaları var. Çok enteresan yani böyle bir iddiaların olması. Aynı zamanda Hazreti Mehdi de aynı şeyle karşılaşacak. Çünkü dini aslına döndürecek Hazreti Mehdi. Peygamberimiz şöyle buyurmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her yaptığını o da Hazreti Mehdi aleyhisselam da yapacaktır. Resulullah cahiliyet temellerini yıktığı gibi o da Hazreti Mehdi aleyhisselam da önceki temelleri yıkacaktır. O Hazreti Mehdi aleyhisselam İslam'ı yeniden baştan alacaktır buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani işte biz biliyoruz ayrı zamanda dinin içerisinde bidatlar gireceğini, işte bu bidatları da Hazreti Mehdi'nin temizleyip dini aslına döndüreceğini biliyoruz. Tabii ama bunu bile bile yine de bazıları kalkıp işte bu kişi Hazreti Mehdi'yi kastederek dini değiştiriyor. Dini olmadık bir hale sokuyor. Mesela Hazreti Mehdi de diğer elçiler gibi geldiğinde dine sonradan katılmış ve dini zorlaştıran, imkansız hale getiren yaşanmasını getiren şeyleri dinde olmadığını anlatacak insanlara. Dolayısıyla Hazreti Mehdi de aynı şeylerle karşılaşacak. Onun haricinde tabii Hazreti Mehdi'nin çok fazla özelliği var. İşte mesela Yahudilerle görüşecek Hazreti Mehdi. Özelliklerinden bir tanesi. İmam Mehdi ile birlikte Musa kavminden bir halk olacaktır. Buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hristiyanlarla da görüşeceğini başka hadislerde anlıyoruz. Mesela görünüm olarak Araplara veyahut da Müslümanlara, yani bu mesela Arap ülkelerindeki kişilere benzemiyor Hazreti Mehdi. İsrailoğullarına benziyor görünüm olarak. Yani birisi gördüğü zaman sanki İsrail'den birisiymiş gibi görüyor Hazreti Mehdi'yi. İsraili olarak Peygamberimiz belirtmiş. Hazreti Mehdi Aleyhisselam 40 yaşındayken kıyam edecek ve görünüş bakımından İsrailoğullarına benzeyecektir. Bu da Hazreti Mehdi'nin özelliklerinden bir tanesi. Hazreti Mehdi yine Arapçayı bilmiyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam buna hak kazanan ceddine çok benzeyen bir kimsedir. O Arapçayı pek iyi konuşamaz. Fakat ahlak konusunda ondan farklı olmaz yani Peygamberimizden. O orta boylu erlerdendir. Mülkün dönemi onunla biter ve velayet onunla hatme eder. Tabii işte bunlara çok dikkatli bir şekilde aynı zaman hadislerini incelemek gerekiyor. Daha önce de bahsetmiştik. Yani bir konuda kendi kafamıza göre hüküm verirsek olmaz. Mesela Peygamberimiz Hazreti Mehdi'yi bize bir lütuf olarak detaylarıyla anlatmış. Bazıları da kalkıp diyor ki Hazreti Mehdi'yi Peygamberimize anlatmış olabilir ama ben kafamda bir Hazreti Mehdi oluşturdum. O anlatılanlar pek bana uymadı diyor haşa. Yani mesela bana göre Hazreti Mehdi'nin çok iyi Arapça bilmesi gerekiyordu. Peygamberimiz her ne kadar Hazreti Mehdi Arapça bilmez dese de ben öyle bir Mehdi'yi kabul etmem diyor kesinlikle. İşte bana göre görünüş olarak İsraillilere benzemesini ben kabul edemem. Benim istediğim gibi görünmesi gerekiyor diyor. İsrailoğullarına benzerlerse benzerse eğer Hazreti Mehdi ben onu işte Yahudilerle bağdaştırırım. İşte İsraillilerle bağdaştırırım. Hiçbir şekilde kabul etmem. Ya yani böyle kendi kafalarına göre bir kısım çok az bir güruh da olsa bir Müslüman topluluğu var. Ve diyorlar ki işte biz kendi kafamızda oluşturduğumuz Hazreti Mehdi'ye inanırız. Peygamberimizin tarif ettiği Hazreti Mehdi bize uymuyor. Gibi mantık ileri sürüyorlar. Böyle bir şeyin olmayacağı, yani akıl ve mantık dışı olduğu belli. Peygamberimiz bize nasıl tarif ettiyse Hazreti Mehdi'yi, Hazreti Mehdi de o şekilde de ve çıkınca da biz inşallah aynı şekilde tanıyacağız. Yani bunun hani ikinci bir ihtimali inşallah yok. Tabii çok fazla hadis var Hazreti Mehdi ile ilgili. Mesela sakalı ile ilgili Peygamberimiz Hazreti Mehdi orta boylu, esmer, meczum, yani cezbedilmiş, yani yanlarına nazaran alt kısımları daha uzun düzeltilmiş sakal şekline sahip. Kevseç, yani sakalı yanlarda az, ince olacağını Peygamberimiz diyor. İnşallah. Çok fazla hadis var tabi Hazreti Mehdi ile ilgili. Biz de detaylı olarak incelediğimizde ayrı zamanı şu şu anda ayrı zamanda olduğumuzu net bir şekilde anlıyoruz.
Hocam. İnşallah. Şimdi mesela bak az önce bir mühendislik çalışması dedik ya, biz onları kısaca maddelendirdik. Tam şey gibi bu. Evrimci kafa gibi. Evrimciler de aynısını yaptılar. Hocamız birkaç tane maddeyle olayı sıraladı. Fikren darmakeşen oldu. Evrimcilerin bütün foyası ortaya çıktı. Bu ünlü mühendislerin yapmış olduğu çalışmalardan bahsedelim. Yani hurafe mühendislerinin, bidat mühendislerinin Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini önlemek için yaptıkları çalışmalar var. Bunlar dağınık olduğu için insanlar dikkati toplayıp tam kavramıyor olabilirler, kavrayamayabilirler. Hemen dikkatleri toplamaları için çok ana birkaç tane maddeden bahsedeceğim. Madde 1. Bu hurafe mühendisleri diyor ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelip geçmiştir. Eskiden çıkmıştır diyor. Bak çok temeldir. Peygamber Efendimiz ne diyor? Hicri 1400'de çıkacak diyor. Demek ki Mehdi Aleyhisselam gelip geçmemiş. Yalan söylüyorlar. Biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediğine bakarız. İtibar ederiz, dinleriz. 2. Hazreti Mehdi şahsı manevidir. Yani görünmez bir ruhtur. Çok yaygın, hocamız hep anlatır. Dolayısıyla şahsı manevi olduğu için Hazreti Mehdi'yi beklemenin bir anlamı yoktur.
Ya da aramanın.
Şahsı mı? Ruh aranır mı? Olmaz. Görünmez bir varlıktır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, bu şahsı maneviciler biliyorsun, Risalelerden böyle bir şey çıktığını iddia ediyorlar. Oysa ki Risale-i Nur'un 63 ayrı yerinde Bediüzzaman Hazretleri Mehdi Aleyhisselam bir zattır diye bahsediyor. Demek ki böyle bir şey yokmuş. Bak çok basit, çok anlaşılır, çok yalındır.
Artı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fiziksel özelliklerini belirtiyor. Evet. Yanağındaki benden, işte alnındaki kaş yapısı, göz yapısı, sakal yapısı şahsı manevi olmayacak zaten.
Evet. Ne diyorlar? Mehdi Aleyhisselam diyor bir kafada, ayrı zamanda geldiğinde diyor, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin tarif ettiği üç görevden ikincisini ve üçüncüsünü yapacaktır. Birincisini, yani Darwinist ve materyalist fikri sistemlerle mücadele etmeyecektir. İman hakikatleri yönünde çalışmalar yapmayacaktır. Sadece risaleleri okuyacak herhangi bir siyasi liderdir diyorlar. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu görevleri ayrı ayrı küçük mehdiler olarak tarif ettiği kişilerin yaptığını, ama hiçbirinin üç görevi, Diyanet, saltanat ve şeyi yapmadığını söylüyor. Yani Mehdi Aleyhisselam üç görev birden yapacak. İnşallah. Mehdi Aleyhisselam diye bir kişi hiç yoktur ve hiçbir zaman da gelmeyecektir diyenler var. Cevap, ehli sünnet inancında Hazreti Mehdi beklenilir. İnkar mümkün olmayan, itikadı sabit olandır. Dolayısıyla Hazreti Mehdi diye bir kişi yoktur diyenler ehli sünnetten çıkmış oluyorlar. Ehl-i Sünnet'te böyle bir inanç yok. Bir başka hemen şey yapabiliriz. Ne diyor? Mehdi Aleyhisselam gelebilir ama diyor bu konuları araştırmak doğru değildir diyor. Sen de işine gücüne bak diyor. Bu senin vazifen değil diyor. Bunlarla ilgilenme. Gerek yok diyor. İncelemeye de gerek yok. Gelirse gelir, gelmezse de gelmez diyor. Böyle bir kafa var. Peygamberimiz Hazreti Mehdi ile müjdelenin diye buyurmuştur. Çok ehemmiyetli bir konu olduğunu Peygamberimiz vurgulamıştır. Demek ki böyle bir şey yok. Ondan sonra yine bir tane daha. Ne diyor? Başın üstünde bir melek olacak diyor. İşte insanlara gösterecek. Bu sizin emrinizdir. Buna tabi olun diyecek diyen bir kafa var. Bu kafa adetullah'a aykırı bir mehdiyeti tarif ederek ne yapıyorlar? Hazreti Mehdi'ye insanların inanmasını engellemeye çalışıyorlar. Kim inanır? Yani melek göründüğünde zaten belli ki Cenab-ı Allah söylüyor. İş bitirilmiştir o gün diyor. Melek indirseydik gökyüzünden diyor. Melek, yani kıyamet vaktinde görülüyor melek. Sonra başında melek olan biri ve bütün dünya bunu gördüğü halde nasıl zulme uğratılır? Nasıl suikast girişimi ne yeltenilir? Nasıl ona biri iftira etmeyi aklından bile geçirebilir? Melek var başında. Belli ki böyle bir şey yok. Adetullah'a uygun değil bu açıklamalar. Kasıtlı yapılıyor. İnsanlar Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinden uzaklaştırılsınlar diye. Son yine. Ne diyorlar? Ayrı zamanda çok fazla sayıda Mehdi gelecek diyorlar. Yani yine dikkat dağıtmak için bir şeydir. 3-5-10 tane Mehdi gelebilir. Hepsi de sessizce Mehdilik görevlerini yapıp vefat ederler diyorlar. Bu da bir mühendislik çalışmasıdır. Dolayısıyla da bu olağanüstü gerçeği çok az kişiler bilir. Birkaç tane böyle kişi bilir. Kendi aralarında konuşurlar, hallolur bu konu. Böyle bir kafa var. Dünya hakimiyetine vesile olacak birini bütün Müslümanlar görürlü, birkaç kişi değil.
Biraz önce hadisi okudun zaten Serdar Hocam. Herkes ondan konuşur. Evet. Herkes onun sevgisinden içer. Nasıl gizli olur?
Maşallah. Bütün dünya adaletle, sevgiyle, şefkatle, merhametle kuşatılacak. Refahla kuşatılacak. Ama Müslümanların bundan haberi olmayacak. Böyle mümkün mü yani? Allah böyle birini vesile edecek. Mesela Türk İslam Birliği olacak. Kimsenin haberi olmayacak. Yani bu mümkün mü böyle bir şey? Avrupa Birliği kuruldu. Var mı haberi olmayan kimse? NATO kuruldu. Haberi olmayan kimse var mı? Bu da bir dediğimiz gibi çirkin hurafi mühendislerinin, bidat mühendislerinin yaptığı bir çalışmadır. İşte bu kadar. 8 maddede, 7 maddede bu konunun anlattıklarının, bu hurafi mühendislerinin gerçek olmadığı, yalan olduğu hemen anlaşılıyor inşallah.
Evet. Tanıdığım gelen mailerden bir tane okuyalım. Esselamu aleyküm canım hocalarım, aleyküm selam. Sizi böyle konuşturan Rabbime şükürler olsun. Siz Peygamber Efendimizin etrafında pervane olmuş sahabeler misalisiniz inşallah. Allah bu yoldan sizin de bizim de ayağımızı kaydırmasın inşallah. Sizleri çok seviyorum. Ben Fransa'dan yazıyorum. Nigar Yavuz Yiğit. Allah razı olsun. Güzel.
Biz de hocamızı seviyoruz. Sağ olsun.
Bu arada programın da sonuna geldik. Saat 5'te Aynı Zaman ve Yaratılış Delilleri programı olacak. Saat 10'da da hocamız canlı yayında olacak inşallah. Herkese hayırlı günler diliyoruz.